Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün 16 Mart 2018 Cuma, haftanın konusu oturumlarının 13.sü'yle sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Haftanın konusunun bu haftaki konusu alışveriş. Konuğumuz ise genelde moderatör olan ama bu sefer konuk koltuğunda karşımızda olacak olan Elif Ünver. Hoş geldin.
Burası konuk koltuğu muymuş? Ben kendi odamdayım sanıyordum ama tamam.
Burası hoş buldum. Konuk koltuğu. Evet, bugün alışverişi işleyeceğiz dedik. Görme engelli birey olarak alışveriş yaparken kullanabileceğimiz erişilebilir ve pratik yöntemleri konuşacağız. Alışveriş derken burada her türlü alışveriş, beyaz eşyadan, kıyafetten, marketten, takıdan, yani aklınıza gelen her türlü alışverişi mümkün olduğunca işlemeye, konuşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Kendi bulduğumuz yöntemlerle, Elif Ünver'in bulduğu yöntemlerle ve sizin de bulduğunuz ve yöntemlerle ve katkılarınızla programımız ilerleyecek. Evet Elif, sen her zaman konuklarına soruyorsun. Şöyle birkaç cümleyle tanıtın kendini diye. Bu sefer senden dinleyelim. Kim Elif Ünver?
Ay, bunun başıma gelmesi çok kötü oldu. Merhaba arkadaşlar. Daha önceki kayıtlarımızı dinlediyseniz ben Elif Ünver. Engelsiz eğitimin haftanın konusu oturumlarında sıklıkla sesimi duyuyorsunuz. Psikoloğum, İzmir'de Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Engelsiz Eğitim Derneği üyesiyim. Ve bugün evet, Nurşen, senin de anlattığın gibi alışveriş konuşacağız. Senin başlamazdan önce sormak istediğin, eklemek istediğin ya da nasıl işlememize ilişkin bir planın var mı?
Yo, birlikte götüreceğiz. Burada zaten hani her ikimiz de.
Çok kalabalık değiliz bugün. Hepimiz katkıda. Zaten her zaman hepimizin katkıları çok kıymetli oluyor.
Genel olarak alışveriş yaparken öncelikle alışverişini tek başına mı yapmayı tercih edersin? Birileriyle mi, yoksa öyle nasıl rast geldiyse öyle mi, o gün nasıl denk düştüyse derler öyle mi, öyle başlayalım ve kullandığın yöntemleri dinleyerek başlayalım. Zaten konu konuyu açacak, anlatacakların üzerinden de sorularımız gelecektir.
Ben alışverişimi, yani değişir, hem bazı şeylere göre değişir, yani ne alacağıma göre değişir, hem de tabii ruh halime göre değişir. Yalnız da alışveriş çok yapmışlığım olur. Arkadaşlarımlayken de yok ben yalnız alışveriş yaparım, siz çekilin başımdan ya da bugün alışveriş yapmayacağım demem. Ama yalnız alışveriş yaparım. Genellikle büyük bir eşya alacaksam tek başıma almamayı tercih ederim. Yani bunu herhangi bir insana da önermem. Kör ya da değil. Büyük para vereceğimiz, büyük bir eşya alacağımız, büyük ihtimalle uzun bir süre kullanacağımız bir eşya için ya önceden çok danışmış oluruz, araştırmış oluruz, fikir paylaşmış oluruz ya da gittiğimiz zaman fikir paylaşmış oluruz. O yüzden büyük eşyaları alırken tek başıma almamayı ya daha çok fikir almış olmayı tercih ederim.
Şunu ekleyeyim ben, sözünü kesiyorum ama büyük eşya derken beyaz eşya, mobilya tarzındaki alışveriş.
Evet, bunu kastediyorum. Yani hem fiyat olarak bizim hani bir kere de çıkarıp vermekte her zaman kolaylıkla yapamayabileceğimiz ya da çok uzun süre kullanabileceğimiz eşyalardan bahsediyorum. Yani tüketim malzemeleri, kıyafet, işte küçük ufak tefek elektronik eşyalar, işte ne bileyim kırtasiye vesaire gibi bir şeylerden değil de daha çok evde kullanabileceğimiz ya da işte ne bileyim bilgisayarı hiçbir zaman gidip tek başıma alamam. Çünkü bu işte ben anlamam. Onu mutlaka bu işin anladığını bildiğim biriyle yaparım. Ama neden alışveriş konuşuyoruz? Alışverişin neden bir engelsiz eğitim konusu olması gerektiğiyle ilgili önce bir iki cümle kurmak istiyorum. Yani çünkü alışveriş hayatımızın aslında çok doğal bir parçası. Yani işte köşedeki simitçiden alırken de alışveriş yapmış oluyoruz. İşte gidip ev alırken de aslında bir alışveriş yapmış oluyoruz. Yani hayatımızda her an karşımıza çıkabilen bir şey. Neden bunun körcül olup olmamasıyla ilgili bir konu olsun? Çünkü özellikle de pek çok benzer ya da farklı ürünün aynı anda sergilendiği bir mağazaya gittiğimiz zaman o şeylerin her biri bizim ulaşabileceğimiz, erişebileceğimiz bir yerde olmuyor. Dolayısıyla bir erişilebilirlik sıkıntısı varken ortamda o zaman körcül beceriler işin içine giriyor. Daha doğrusu körcül teknikler ya da körcül pratik yöntemler işin içine giriyor. O yüzden bunu bugün burada konuşuyoruz. Yani her şey çok erişilebilir olmuş olsaydı bizim burada anlatmış olmamız gerekmezdi. Zaten herkes gidip bakkaldan nasıl pirinç alınması gerektiğini kimse kimseyle paylaşmıyor ama bizim paylaşmamızın sebebi bu şeylerin kolaylıkla erişemiyor olmamızdan kaynaklanıyor.
Bazı ürünlerin özellikle vitrinde sergilenmesi bizim dokunmamıza çok müsait olmaması. Öyle değil mi?
Yani vitrinde olmasa bile diyelim ki paketine dokunduk. Onun hangi marka, kaç, işte hani çok deneyimli değilsek miktarı ne kadar, son kullanma tarihi ne zaman falan gibi bilgileri zaten bilemiyor olduğumuz için basit tüketim ürünlerinde bile bu bir erişilebilirlik konusu olmuş oluyor. Bakkaldaki pirinç deyince öncelikle market alışverişinden bahsedeyim. Çünkü hepimizin en çok yapması gereken alışverişlerden bir tanesi. Yani sürekli yiyoruz, sürekli temizlik yapıyoruz, sürekli tüketiyoruz bu türlü şeyleri ve bittiği için bu şeyler tüketim malzemeleri olduğu için yeniden bunları edinmiş olmamız gerekiyor. O yüzden market alışverişiyle başlamak istiyorum. Şimdi birkaç seçeneğimiz var bununla ilgili. Bir kere evimizin artık yani bakkal diye bir şey kalmadı. Yani önceden bakkala giderdik. İşte bana 1 kilo pirinç verdi. Seçeneğimiz olmadı. Genellikle de zaten bakkalcı amcalar öyle hani bizi tanımadan, etmeden, güvenmeden raflarına, tezgahına dokunmamıza çok da hoş karşılamayabilirlerdi. Kendileri verirlerdi. Zaten o dükkanlar çok da büyük olmazdı. Verirlerdi. Ama şimdi öyle değil. Yani yine küçük de olsa marketler de işte bir kasada bir görevli oluyor. Çok küçük marketlerde bazen olmayabilse de çoğunda bir de işte etrafta dolaşan rafları düzenleyen bir de görevli oluyor. Tabii marketin büyüklüğüne göre bu sayılar çok değişebilir. Ve dolayısıyla sizin gidip raftan beğenip bir sürü seçenek arasından sizin ihtiyacınıza, isteğinize ya da işte bütçenize uygun olanı bulup almanız, götürüp kasada ödemeniz gerekiyor. Bu işte böyle bir durumda körcül olması işin ya da körlükle ilgili bir önlem almak gerekiyor. Yani kör olan birinin ekstra bir şey yapması gerekiyor. Ben bu durumlar için genellikle evimin yakınında bulunan küçük marketlere gittiğimde ki bunları daha çok işte anlık ihtiyaçlar için ya da nasıl diyelim çok uzun vadeli olmayan ihtiyaçlar için tercih ediyorum. Diyelim ki o akşamı yemeğini yapmak için ya da işte birkaç günlük yetecek ya da evde bir şey bitmiş ve işte lazımsa acil lazımsa olan şeyler için kullanıyorum. Böyle bir yere gittiğim zaman gidip doğrudan kasaya yaklaşıp çünkü kasada mutlaka bir görevli olduğunu bildiğim için kasaya yaklaşıp bir görevliye ihtiyacım olduğunu alışveriş yapmak istediğimi söylüyorum. Mağazalarda görevliler olmakla birlikte her zaman o reyonların arasında dolaşan kasa dışında çalışan görevliler olmakla birlikte çoğu mağazanın aslında işte gelen engelli biriyle alışveriş yapmak gibi bir misyonu, bir görev tanımı olmuyor bu kişilerin. Dolayısıyla şey konusunda da bilgi sahibi olmuyorlar. Yani işte nasıl alışveriş yapacakları konusunda çok bilgi sahibi olmayabiliyorlar. Bir süre sonra artık hani sürekli aynı yere gittiyseniz fikir sahibi oluyorlar. Sizi görür görmez siz bir ihtiyaç belirtmeden, talepte bulunmadan yanınıza gelebiliyorlar ama Yani bunu edinmek için, bu hale gelmek için bir süre oraya gitmiş olmanız ya da o kişilerin bu konuda ya içsel bir bilgileri olması ya da işte daha önce bir deneyimleri olması falan gerekiyor. Bu da her zaman olmayan bir şey. O yüzden markete gittiğinizde ilk defa gidiyorsanız, işte küçük bir markete gidiyorsanız işte alışveriş yapacağım ama yardıma ihtiyacım olduğunu bunun için bir görevli istediğimi söylüyorum. Şimdiye kadar reddedildiğim olmadı ancak daha önce mail gruplarında böyle bir durumda reddedilen insanlar olduğunu da duymuştuk, okumuştuk. Ama niyetinizi açık, net ve nazik bir biçimde belirttiğiniz zaman reddedilme ihtimali gerçekten düşük. Yani çünkü insanlar genellikle birbirlerine yardım etmeyi zaten içsel olarak isterler. Üstelik o yerde müşterilere de cevap vermek gibi bir görev tanımınız varken çoğunun var. Yani
Müşteri
sen
memuriyeti
müşteriler
de tabii, değil mi?
tabii yani zaten reyonların arasındaki görevliler her ne kadar rafları düzenlemek, işte ürünleri yine düzenlemek
Yerlerine
diyeceğim.
koyuyorlar.
Düzenlemekle, görevli olmakla birlikte müşteriye cevap vermekle de ilgilenmeleri bekleniyor. Dolayısıyla siz de engelli bir müşteri oluyorsunuz. Size biraz daha fazla zaman ayırıyor ama her koşulda yani bir şekilde sizi reddetmek o firmanın bir müşterinin memnuniyetini yok saymış olması anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu yapabilecek nadir insan vardır. O yüzden biz açık ve nazik bir biçimde isteğimizi, talebimizi belirttiğimiz zaman çoğu kez, yani şimdi demeyeceğim tabii her bütün market görevlileri adına konuşmuş olmam zaten beklenemez ama çoğu kez talebimiz yani böyle iyi ki geldin biz de seni bekliyorduk şeklinde olmasa da kabul görüyor.
Ama marketin yoğunluğu varsa belki anlık bir bekletilme ya da
Tabii
ona benzer bir...
bekletilebiliyoruz. İşte bazen mesela o kişiler işte o sırada tam bir yeni işte ürün gelmiş oluyor. Onları paketlemek veya ya işte paketlerinden çıkarıp raflarına yerleştirmekle görevli olabiliyorlar. Bazen hani bu türlü beklemeleri yaşamamız olağan oluyor. Yani şimdi bunun için bir çözüm söyleyemiyorum. Yani istersek orada oturup ağlayabiliriz ya da
Yani bu
işte
herkes için de
markette.
geçerli ama. Hani oraya gelen görme engel olmayan bir müşteriye de bunu bazen işte arayıp birine bir şey sorduğunda aynı şekilde görev olup bunu o iş diğer müşteriye de veremeyebiliyor vermesi gereken bilgi. Hani bu zaten bize özel bir şey de olmasa gerek.
Tabii ki ama işte bu bizde şimdi bir görevliyi bulamadığınız zaman etrafınıza bakınıp işte ne bileyim 30 saniyede bulabileceğiniz bir şeyi 10 dakikada da arayıp bulma ihtimaliniz olabilir kör değilseniz. Ama kör olduğumuz durumda şöyle bir şey oluyor. Yani etrafta bir sürü paketli bir şey oluyor. O paketli şeylerin içine dokunarak belki anlayabilirsiniz. Ya bir şeyin pirinç mi bulgur mu yoksa hazır çorba mı olduğunu ayırt edebiliriz ama hangi hazır çorba olduğunu ya da hangi marka pirinç olduğunu bulmak için yani ya bir teknolojik destek destekleyici bir teknoloji kullanıyor olmak lazım ya da destekleyici bir teknoloji bir erişilebilir yöntem yoksa şey kullanmamız gerekir. Başka bir görenin yardımını almamız gerekir. Dolayısıyla hani bir görevlinin olmayışı daha çok engellenme hissettirebilir bizde. Bu da öfke uyandırabilir. Ama dediğim gibi daha önce de görevlilerin çoğunda bazı büyük kurumsal marketlerin engellilerle ilgilenmek üzere ya da bu şekilde hani gelen doğrudan müşteri danışmanlığı gibi görevlendirilen personeli olabiliyor. Ama küçük marketlerde böyle bir görev tanımı olmadığı için bekletilmemizin olağan olduğunu kabul ettiğimiz zaman baş etmesi daha kolay oluyordur. Yani öfkelenerek de işi çözmek mümkün tabii yani. Ben müdürünüze gideceğim şeklinde de belki çözmek mümkün. Ama tabii ben bu kendi hayatımda bunu kullanmayacağım için başkasına da önermem. Ama böyle bir şey de mümkün. Neyse, şimdi diyelim ki bir görevliyi bulduk. Yani Evinizin alışverişini yapmaya yeni başlıyorsanız, dolayısıyla çok fazla alacağımız ürünlerle ilgili tercihimiz yoksa, yani işte bulgur alacağım ama hangi marka alınır? İşte ne bileyim deterjan alacağım ama hangisi daha ucuzdur? Hangisi daha iyi temizler? Falan filan gibi bir deneyimimiz yoksa, bunu markette edinmek çok mümkün değil bu deneyimi. Ya alıp bir şeyleri alıp daha önceden duyduğumuz ya duyumlarımıza göre işte çeşitli markaları tercih edip ya da işte önceliğimiz mesela fiyat da olabilir. Yani indirim reyonlarından da bakabiliriz. O da bir tercih konusu. Artık böyle bir şeyimiz de yoksa yani benim için önemli olan ucuzu ya da benim için önemli olan kaliteli, yani kalitesi demeyeyim, organik olanı, işte benim için önemli olan bana sorun çıkarmaması, işimi iyi görmesi falan, önceliğimiz neyse, eğer bu konuda bir deneyimimiz yoksa bunu markette çözmeye başlamamayı öneririm. Çünkü markette çok fazla vakit geçirmek mümkün. Ama tek başımıza alışveriş yapıyorsak ve bir görevliden bu konuda yardım istiyorsak, bir görevliyi gereğinden fazla tutmamız, onun sıkılmasına, bir süre sonra istediğimiz şeyleri okuyamamasına, dikkatinin dağılmasına da sebep olabiliriz. O yüzden şeyi önermiyorum. Alışveriş sırasında hiç deneyimimiz yokken, yani hiçbir fikrimiz yokken yardım aldığımız biriyle fikir edinmeyi önermiyorum. Çok
Tabii
açıklayıcı oldu mu ne kastettim?
sıkılmasını da kesinlikle öyle sıkılıp bu sıkılmasını bize belli edersek çok keyifsiz bir alışveriş yaparak bir daha da alışveriş yapmak istememe gibi bir şey bile uyandırabilir bu bizde. Ve bu bizim için de geçerli aslında. Hani biz nasıl biz de olsa aynı şekilde bunları yaşarız zaten. Yani karşımızdaki insan da gayet doğal yaşayacaktır.
Bir de aslında şey, marketler çok fazla ürünün, çok fazla uyaranın yan yana olduğu yerler. Aslında biz de yani bu alışverişi yapmayı isteyen, gören birisi de ya hatta işte görmesi de gerekmez. Bir süre sonra bilgiler birbirine karışacağı için bizim açımızdan da bilgiler yani işitsel ya da diğer veriler birbirine karışacağı için artık algımız bulanmaya başlayacaktır. Gerçekten çok sevmiyorsak ve karşımızdakinin sevdiğinden de emin olamayacağımız için bir süre sonra dikkat dağıtıcı, dikkatin dağılması çok muhtemel. Kaldı ki hani işte insanların orada görevlilerden beklenen başka görevler de varken şey olmayabilir. Yani o kadar bir şansımız olmayabilir. Ama bazen mesela çok güzel şeyler de denk geliyor. Fark ediyorum. Bazı yerler gerçekten görevli insanlar alışveriş yapmaktan kendileri de keyif alıyorlar. Ya da belki de bizimle alışveriş yapıyor olmayı o sırada işinden kaytarmak olarak görüyor falan. Ve çok keyifli alışverişler de oluyor ama hani bunu
Bu da bir ihtimal sonuçta
bunlar
yani.
buna rastlama ihtimali o kadar da büyük bir ihtimal değil. O yüzden yani bu işi markette çözmemeyi öneririm ama nasıl çözeceğimiz konusunda ne önereceğim tabii sorulacaktır bu durumda. Şeyin artık internette şeyler var. Sanırım Kipa'nın da var artık. Migros'un da var. Online sipariş verebildiğimiz online sanal marketleri var. Bu marketlere girdiğimiz zaman tabii buradan da doğrudan alışveriş buradan ne ürünler olduğunu, hangi özellikleri olduğunu, ne kadar fiyatları olduğunu, hatta o anda indirim varsa indirimdeki fiyatların ne olduğunu, işte paketinin neye benzediğini, işte bu türlü bilgi. Varsa bile sanal marketleri alışveriş yapmayacaksak bile incelemek iyi bir fırsat olabilir. Ve gerçekten şey de oluyor. Pek çok insan için de aynı şekilde. İşte orada bir sürü bilgi var ambalajların üzerinde ve çoğu insan bunları her zaman bakmıyor. Ya işte çoğu işte şeye bile bakmıyor. Son kullanma tarihine bile bakmıyorken, gören insanlardan bahsediyorum. Bakmıyorken hani diğer içinde ne varmış, ne özelliği varmış falan, bu bir ekstra bir ilgi konusu oluyor ama internetten girip baktığınız zaman bu bilgilerin her birine ulaşabiliyorsunuz.
Hatta o
Son
ürünün
kullanma
yeni
tarihi hariç.
çeşitlerini çıkıp çıkmadığında gayet rahat takip edebiliriz, değil mi sanaldan?
Ha evet, yani işte sizin her zaman aldığınız çayın başka hangi modelleri varmış, kaç kilolukları varmış, bunu da görme şansınız oluyor. Ya da işte her zaman tercih ettiğiniz bir markanın işte en ucuz diye düşündüğünüz bir markadan daha ucuz bir marka olduğunu da görebiliyorsunuz falan. Yani bir sürü avantajı var. Sanal market gezmeyi özellikle yeni alışveriş yapacak insanlara öneriyorum. Dolayısıyla aslında kafanızda bir şeyle gitmiş oluyorsunuz. Zaten ne alışveriş yapacağınızı aşağı yukarı biliyorsunuz marketten ki aylık büyük market alışverişi genellikle insanların listesini yaptı. Ancak o listenin dışında da tonla şey aldı. Listeden de pek çok şeyi atlayarak eve döndü. Bir olduğu için market
Ben buraya
alışverişleri
bir
şeydir.
sağlıyorum yöntemi söyleyeyim hemen.
Tabii.
Evet, ben genelde Eren doğduktan sonra genelde alışverişe küçüklere hep beraber gidiyoruz da, böyle büyük baya bir şey alınacaksa aylık alışverişse ben Eren'le evde kalmayı ve eşimi gitmesini tercih ediyorum. Öbür türlü zor oluyor çünkü bir yandan çocuk peşinde koştururken. O zaman da ne yapıyorum? Evdeyken değil, özellikle de iş yerindeyken bir tane tekstil belgesi açıp neler alınacaksa gün boyunca düşünüyorum. Hazırlayıp yazıp mail atıp gönderiyorum. O da o listeye göre eksikleri alıyor.
Alışveriş listesi tabii çok mantıklı. Hele de işte büyük alışveriş yaptığınızda neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek için çok önemli bir şey. Küçük alışverişlerde de önemli. Yani işte ne bileyim tuz, şeker, yumurta, süt, yağ alacaksınız diye girdiniz. Bir şeyi unutma olasılığınız
Tuzu
oluyor. Ha, tuzu
unuttunuz. Ve
unutma
yemek yapacağız
olasılığınız
şimdi.
oluyor yani. O yüzden yine de yazmak önemli. Ya da en azından bunun için bir zihin yormak önemli. Ne alacağınıza karar vererek girmek önemli. Markette dolaşmak iyidir tabii. Ama yani işte nerede ne varmış? Sırf bununla ilgili her gün gidip marketleri gezen insanlar var. İşte ne varmış, ne indirime girmiş falan. Böyle hani bu insanlara sorup öğrenebiliyorsunuz. Zaten sormadan size söylüyorlar. Bizim markette yarın şu indirimdeymiş falan gibi bunları size söyleyebilen insanlar var. Bu bir bazı insanlar için hobi ama eğer
Buna şeyi
niyetiniz
diyorsa
alış...
Elif, dikkatini dağıtmıyorum durumarım ama sonradan da
Hayır.
unutmamak için mail gruplarında da paylaşılıyor. Bu da kullanılabilir ama internet sitelerinde de var mıdır bilmiyorum. İşte BİM'in, A101'in ya da diğer marketlerinde var mı? Önümüzdeki haftanın ürünleri diye hem hangi ürünler gelecek hem de fiyat listesiyle birlikte paylaşılıyor. Bunlardan da yararlanılabilir, önümüzdeki haftanın ürünleri bunlar ve fiyatları diye.
Evet, pek çok zincir marketin işte Şok gibi, A101 gibi, BİM gibi şeyleri var. Haftanın belli günlerinde indirim yaptıkları bir işte ve o indirimlerin de işte şey gibi çift pazar indirim reyonunda bir sürü farklı aslında marketin kendi konusu olmayan başka ürünlerin de gelebildiği ürünleri var. Onları kendi sitelerinden takip etmek mümkün. Ne kadar erişilebilir olduğunu bilmiyorum. Hiç bakmadım şimdiye kadar. Ben genellikle gidip o şeylere dokunup, reyonlara dokunup eğer bir şey yapacaksam, ilgimi çeken bir şey ya da işte paketinden çıkaramadığım, merak ettiğim bir şey varsa da oraya soruyorum işte bu ne ya falan diye.
Ben o listeleri bir gün okudum. Çok fazla okumadım ama merak ettim. Dediğin gibi hakikaten okunuyor mu diye. Kaç gram olduğuna, fiyatına, rengine kadar yazıyordu baktığımda. Yani gayet erişilebilirdi o. Ama mail gruplarında paylaşılanın aynısıysa sitelerinden bakmadım. Muhtemelen de aynıdır herhalde. gayet rahat.
Tabii onları da oradan alıp zaten paylaşıyor insanlar. Bunu paylaşan insanlar da zaten kör oldukları için ekran okuyucu kullanarak şey yapıyorlar. O yüzden demek ki erişilebilir. Ve yani o indirim günlerinde genellikle işte sandalyeden okul çantasına, ayakkabıdan cep telefonuna, işte küçük mutfak aletinden iç çamaşırına, yatak örtüsünden pijamaya bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Yani hakikaten o marketin normalde satmadığı işte halı, yastık, tartı, leyen bir sürü, hani şu anda aklıma gelen
şimdi görecek yerler, şeyler satılabiliyor.
Evet, yani oyuncak vesaire bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani eğer sadece görevlinin yardımını alacak şekilde bu ne, bu ne, bu ne, bu kaç para, bu ne renk şeklinde gitmeyi planlıyorsanız önermem. Çünkü yani bu gerçekten sıkıcı da bir şey olacaktır ve o kişilerin aynı zamanda hani oradaki görevli başka görev tanımları da olduğu için ciddi de engel oluşturmuş olacağız. O yüzden online olarak bu indirimle onların da takip edip ilgimizi çeken bir şey varsa onları aramak ve yine de işte hani dokunabiliriz, bu neye benziyormuş, bu neymiş, arada bir sorabiliriz, hani bu kaç para, bunun şu rengi de var mı dememiz mümkün tabi ama her
son
bir
kullanma tarihleri değil mi olsa gerek,
onu zaten sormamız gerekir de hani indirim reyonlarından bahsediyorum burada genellikle, hani şey tüketim ürünleri, gıda dışında ürünler oluyor ya, o yüzden bunu söyledim. Yani bütün bir alışveriş fikrimizi marketteki görevlinin insafına kalacak şekilde planlamamayı öneriyorum. Peki yani işte şeyden baktım. Sanal markette gezdim. Ne alışverişte ne alacaklarım belli. Markete de gittim. Bir görevli de buldum. Böyle bir durumda alışverişim büyük olacaksa, yani elde taşınmayacak kadar çok şey alacaksan, büyükten kastım, sepet alalım diyorum. Ya da işte hani el tekerlekli araba alalım diyorum. Ve şeyle, görevliyle birlikte alışverişe başlamış oluyoruz. Eğer tekerlekli bir sepet kullanıyorsanız bu bir yöntem. İnsanlar genellikle işte bizi tutmaya çalışıyor bilmem ne. Arabanın bir tarafında, görevli bir tarafında ben oluyorum. Arabadan tutarak takip etmek hani şeyi de daraltmış oluyor. Çünkü reyon araları dar olduğu için yan yana iki kişi yürümesinden ve üstelik bir de üstüne araba olmasından daha kolay oluyor. Ama tercih meselesi. Ben geniş bir insanım. Daha zayıf insanlar yan yana da rahatlıkla yürüyebilirler. Eğer marketin şeyini biliyorsam biraz, hani nerede ne varla ilgili biraz fikrim varsa, en yakında olduğumuz şeyi söylüyorum. İşte atıyorum peynir alacağız diyorum. Ve şunu da söylüyorum. Yani ilk başta bir yerden başlamanız lazım. İşte ben peynirle başladım diyelim ki. Şunu da söylüyorum görevliye. Peynir alacağız ama birkaç şey daha alacağız. Siz geçtiğimiz reyonları söyleyin. Ne reyonundayız? Ben ona göre hani oradan alınacak bir şey varsa hem de fikir olsun diye şey yapalım. Tekrar tekrar dolaşmayalım diyorum. Bu şuna da yarıyor. İşte hani atıyorum pirincin önünden geçiyorsak ve ben pirinç alacaksam hani bir tekrar oradan dolaşmamıza da yarıyor. Hem de hatırlatıcı olmuş oluyor işte. Konservelerin önünden geçiyoruz dediğinde ha konserve bir bakalım diyebiliyorsunuz. Öyle bir şansınız oluyor.
Bir yandan da marketin
düzeni hakkında, dizaynı hakkında fikir sahibi olmuş oluyoruz. Bir sonraki bir gittiğimizde bizim için daha kolay olabiliyor. Hatta bu şekilde yerini iyi bildiğim birkaç markette bazen işte görevli bulamadığımda gidip istediğim ürünü biliyorsam gidip kendim alıp doğrudan kasaya gitmişliğimde yok değil. Tabii bu bir risk. Yani aldığınız zaman son kullanma tarihini götürüp kasada okutmanız gerekiyor. Yani bunu önemsiyorsanız, ki ben önemsemenizi öneririm. Özellikle şey gibi, işte süt ürünleri gibi, işte sebze içeren konserveler, et, tavuk gibi, hayvansal ürünler gibi, ürünlerin son kullanma tarihi, yumurta gibi, son kullanma özelliklerini bilmek önemli. Tabii yani her bir ürünün aslında son kullanma tarihi var ama bunlarınki çok çabuk dolabiliyor ve dolduğu zaman toksik olabiliyor. Belki bir pirincin son kullanma tarihi geçtiğinde çok da zorlanmazsınız bir şey. Yani en fazla bayat gibi olur ama işte aynı şey bir süt için geçerli olmayabilir. Ya da yumurta, et için geçerli olmayabilir. O yüzden bu türlü ürünlerin özellikle son kullanma tarihlerini kontrol etmek iyi olur. Ve bazen markette sizin yanınıza görevlendirilen görevli çok okur yazar ya da işte çok dikkatli biri olmayabiliyor. Yani işte son kullanma tarihini bulmakta çok zorlanabiliyor. Daha önce böyle bir deneyimi olmamış oluyor mesela. Aslında orada ürün boşaltmak, rafları dizmek ve işte raflardan kaldırılanları toplamakla görevli olmuş oluyor. Hiç böyle bir kültürü olmamış oluyor. O zaman da yani yanınızdaki kişinin kültürünün sorgulamak yerine ya bir yardım alalım, başka birine daha soralım mı? Sen mutlaka okutmayı tercih ama olmadı bir başkasından da onun yardım almasını sağlamayı tercih ediyorum. Çünkü önemsediğim bir konu bu benim. Ama işte o kişinin okuyamamış olmasını da beklemek lazım. Yani okuyamamış olması çok anormal olmayabilir. Çünkü dediğim gibi orada görevlendirilme nedeni tamamen fiziksel bir iş olabilir. Hatta belki de işte engelli kontenjanından orada çalışıyordur ve işte zihinsel bir farklılığı olduğu için orada olabilir. O yüzden hani bunu beklemek, böyle bir şeyle karşılaştığımızda çok tuhafsamamayı öneririm.
Tabii
İşte
kendisi
diyelim.
önemsemiyor olabilir. Onun için bayağı bir son kullanma tarihini hemencik bulamayabilir tabii.
Ha, evet yani biraz zaman da alabilir. Ama en azından biz de ona bir bilinç kazandırmış da oluyoruz hani. Son kullanma tarihi diye bir şey var ve bu önemli. Bak bunu birileri bunu soruyor. Kendisinin de dikkatini çekmiş olabiliriz. Bir tür farkındalık da olmuş olma ihtimali var. Diyelim ki işte kafamda birkaç marka var. Ya da bir marka var. Peynir alacağım. İşte X markasının peynirini almak istiyorum. Bazı marketlerde yani küçük marketlerde sizin aradığınız marka olmayabilir. Onun için bir B planınız olmasını öneririm. Ya da en azından seçilen orada size işte der X yok ama işte Y var, A var, F markası var. İşte F markası size çok alakasız gelmiş olabilir. İşte A markasını duymuşsunuzdur. O zaman da sorabilirsiniz. Tabii her zaman yani şey siz hangisini önerirsiniz? İşte ya da hangisi daha çok satılıyor diyebilirsiniz. Fiyatı bazen sizin için belirleyici olabilir. Yani alacağınız şeyin aşağı yukarı sizin alacağınız markanın fiyatına yakın olması mesela aşağı yukarı ortak bir sınıfta olduğunu gösterebilir. Tabii bu tartışmalı bir konu ama fiyat da belki bir ipucu olabilir. O yüzden hani istediğiniz marka şey yoksa hani daha önce sanal marketten bakmıştık. Ne alacağımızı aşağı yukarı biliyorduk. Hangi marka alacağımızı tercihlerimiz vardı. Bunu ona istinaden söylüyorum. Yoksa da işte bu türlü bir şey yapabiliriz. Bir B planımızı tabii hiç almama ihtimalimiz var. Ben olmazsa bunu tüketmiyorum deme şansımız da var. Ama bazı marketlerde, başka bazı marketlerde olan markalar olmayabiliyor.
Bazen
Birinin
de yeni bir
tercihi.
şey keşfetmek aslında bu da daha güzelmiş.
O
Tercih
da bir ihtimal. Tabii beğenmeme ihtimalimiz de onu da, o riski de göze almak da gerekir. Ama bu şekilde bir şeyler mecburen alıp işte yoğurt lazım deyip işte hiç tanımadığınız bilmem ne çiftçi markasının yoğurdunu alıp çok da beğenmiş olma ihtimaliniz de olabiliyor yani. Ama hiç beğenmeme ihtimalinizi de göze almak lazım. Bu konuyla ilgili başka ne diyeceğim? Ha, mesela yumurta alırken özellikle yumurtaları kontrol etmelerini istiyorum. Kendim edebiliyorsam ediyorum. Bazıları açılmıyor paket. Hani sağından solundan evirip çevirip bakmak gerekiyor. Kırık çatlak olmamasını kontrol ettirebilirsiniz.
Aslında bu diğer ürünler için de biraz daha geçerli. Ben hani her aldığını dokunamayabilirsin ama çok yoğun bir alışveriş yapmayacaksan paketlerin yırtık delik olmamasını ben de çok önemserim. Hani bir
Ha
bakarım.
tabii bu önemli. Özellikle de bakliyat, tahıl ürünü gibi şeylerde işte pirinç, bulgur, nohut, mercimek vesaire böyle paketlerinin dışında pürtük pürtük sanki hani bir tırnağınızla çizmişsiniz gibi aralık aralık kabarıklar varsa bu onun hava almış olabileceği, inmiş olabileceği, hava almış alması da bayatlamış ve kelebeklenmiş olma ihtimalini doğurur. O yüzden öyle bir ürünü almamayı öneririm ya da alırsanız da içini temizlemeden kullanmamayı öneririm. Bazen oluyor mesela işte birkaç kere yere düşmüş oluyor. İşte zarar görmüş oluyor dışı ve işte o yüzden onun yerine başka bir pakete bakmak. O baktığınız markanın bütün paketleri benzer biçimdeyse başka bir şeyi almak ya da yanınızdaki kişiye sormak ya bu delik mi işte hava alıyor mu sizce falan diye bir sormak yerinde olabilir. Onun dışında ne atlıyor olabilirim Nurşen? Yani işte
Yine bu paketleme her şey için geçerli. Deterjan ve diğer şeyler için de onu zaten söyledik. Her şeyi aldıysak gelelim mi? Kasaya dönelim mi artık? Benim de aklıma bir şey gelmiyor çünkü. Sizin merak ettiğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Buraya
evet,
kadar
ya da
kafamıza
eklemek
takılan,
istediğiniz ve
eklemek
sormak
istediğiniz.
istediğiniz bir şey var mı? Dinlemiyoruz ki soralım. Soralım. Ha, dinliyorlarmış. Evet, onu öğrendik.
Demek ki çok şey yok. Akla gelen bu yere kadar.
Peki şey, böyle puding falan nasıl yapıyorsunuz?
Ah.
Ha, nasıl
Alalım,
yapıyorsunuz
sonra
konumuz
yapacağız.
için? Nasıl yapıyorsunuz için?
Çok basit,
Başka bir şey
çok.
yapalım olmazsa.
Program yapalım, önce
Başka
alalım
bir
eve
program
getirelim, değil mi?
yapalım. Şu anda alıyoruz.
Ya bunu...
Biz de bir iki bir şey ekleyebilir miyiz Sayın Elif Ünver ve Sayın Nurşen
Tabii
Korkmaz?
tabii ki.
Aslında haftanın konusunun hiçbir böyle bir formatı yoktur ama hadi bugün sizin için bir değişiklik yapalım. Buyurun ekleyin.
Dinlemek için geldim be. Bu mudur yani?
Tamam, bu
Tamam,
parçayı
bu
da
parçayı da
şeyden
silerek.
silerek. Buyurun.
Söyleyeceğiniz şeyleri merakla dinliyoruz.
Şöyle, yani şu anda bir tek market alışverişi odaklı konuşuyoruz ama değil mi? Doğru.
Evet,
Evet,
evet.
az
Oradan
sonra
başlayalım.
şey, şu anda market alışverişiyle
Evet.
başladık. Daha sonra diğer alışverişlere
Tamam.
değineceğiz.
O zaman market alışverişi ile ilgili ben hemen bu son zamanlarda kullandığım bir yöntem var. Markete gitmeden önce alışveriş listemi telefonla mesajla oluşturuyorum. Yani mesaj kısmı ile oluşturuyorum. Engin alışveriş yapacaksa ona listemi gönderiyorum. Hani bazen şey oluyor çünkü ben eve dönmeden bir takım şeylerin tamamlanması gerekiyor. Engin benden erken geliyorsa eve o zaman onunla paylaşıyorum. O işte alıyor alışveriş yapacağımız şeyleri, listemizi tamamlamaya çalışıyor. Böyle bir liste yöntemi artık teknolojiyle kullanabilirsiniz. Öncesinde ne yapıyordum arkadaşlar? Öncesinde az önce Elif'in tam da dediği gibi hazırlıksız gitmiyordum ve o zaman çok da teknoloji yoktu. Özellikle üniversitede ben hani bilgisayarı çok da iyi kullanan biri olmadığım için ve hayatıma çok geç bilgisayar girdiği için üniversitedeki alışverişimi bildiğiniz şey listemi Braille ile oluşturuyordum arkadaşlar. Böyle bir sayfa falan gibi bir şey her seferinde ama oluşturuyordum. Onu markete götürüyordum. Yine Elif'in dediği gibi görevli buluyordum. Elimdeki listeden gidiyorduk. Ya da yine telefonumun mesaj kısmına, yine o dönemde hatırlıyor musunuz şey Nokia'lar falan vardı. Yine
Evet,
alışverişimi
yazıyorduk ezbere.
aynen hani takip etmekte zaman kaybetmeyeyim diye telefonuma yazıyordum listemi ve alışverişi o şekilde hazırlıklı gidiyordum. Şimdi şöyle bir yöntem kullanıyorum arkadaşlar. Belki işinize yarar Hakan Bey. Sizin için de paylaşmak istiyorum. Mesela gittim. Çorba, özellikle bunların ambalajları birbirine çok benziyor. Vanilya kabartma tozu. Bunların çok benziyor birbirlerine ama ayrıştırıcı bir takım şeyleri var. Birkaç ipuçları var. Ya da mesela bazı meyve suları özleri, yani meyve suyunun kendisi değil, daha katı kıvamlı, marmelata yakın bir kıvamı var. Ve bazı krema kutuları, yani kremalar ve meyve sularının bazı o kağıt paketleri de birbirine çok benziyor. Onları nasıl ayırıyorum? Öncelikle dokunduğumuz zaman zaten büyük ölçüde ayıramıyoruz. Sadece pudinglerle çorbaları ayırabileceğiniz bir şey söyleyeceğim. Pudinglere dokunduğumuz zaman biraz daha ağırlığı büyüktür. Böyle ağır olduğunu hissedersiniz.
İçindeki toz miktarı da fazladır.
Ve frik frik yapar. Böyle kıstırdığınız zaman elinizi böyle hani kar tanesi kırık kırık böyle bir ses çıkarır ya. Böyle onu birbirine sürttüğünüzde çorba biraz daha un kıvamını almıştır aslında. Mesela vanilya ve şeye gelince kabartma tozları. Vanilya biraz daha bu kez hafiftir.
Paketi daha boştur, daha az yayılmıştır içine. Aynen. Ve tabii vanilyanın paketin dışından bile buram buram kokar aslında ama.
Mis gibi kokar. Evet. Ve paketi çoğu zaman, Elif yanılmıyorsam, öyle de onu da belirtmemize fayda olabilir mi? Mesela vanilyanın paketinin yüzeyi daha pürüzsüzdür. Daha böyle temiz bir yüzeyi vardır paketin.
Evet, bir daha kaygan.
Bir aradayı nasıl ayırıyorsunuz?
Bir susar mısınız aşkım?
Onu ayırın.
Tamam, onu da ayırırız ama bir dakika, onu şimdi ayırmıyoruz. Peki diyelim ki Engin'in dediği gibi böyle çözümsüz insanlar var mesela çevrenizde. O zaman nasıl ayırırsınız ikisi bir arada ve üçü bir arada?
Kasaya henüz gelmedik. Şimdi yani alırken
tabii bir şey unuttuk mu diyorduk zaten.
Üçü bir aradayı henüz ayıramıyoruz. Evet, birinden yardım almamız iyi olur.
Bunu şöyle bakın arkadaşlar.
Ağırlıkları vardır onların.
Yok abi ya, o öyle diyorlar da yok, ağırlık farklı. Onu çok böyle
var. Çok tükettiğim
yani
için biliyorum.
Yani ikisiyle üçüyle bir arada arkadaşlar. Neyse, ben hiç tüketmediğim için çok üstüne konuşmadım.
Ben de pek bilmiyorum.
Var ama şöyle arkadaşlar, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Diyelim ki bu saydığım hiçbir şeyden ayıramadınız. Mesela Engin gibiler ayıramaz bunları. Hani istiyorsanız 5000 defa anlatın, yine de
bir
ayıramaz.
Bir sınıf yapmayalım. Hani ayıramamış olabilirsiniz diyelim.
Evet. Yani ayrı.
Yani Engin'i o sınıftan ayrı tutarak Engin anlamıyor.
Diyelim ki gerçekten ayıramadınız. Çünkü hani bu şu ana kadar söylediklerimiz şaka tabii ama ayıramayabilirsiniz. Yani bu kadar hassasiyet olmayabilir ve bu kadar mental olarak kendinizi yormak istemeyebilirsiniz. O zaman şöyle bir yöntem olabilir. Mesela ayıramadığımız şeyler için konuşuyorum. Marketten alırken diyelim ki çorba, diyelim ki puding, diyelim ki işte vanilya, diyelim ki kabartma tozu. Zaten vanilya ve kabartma tozları çoğu zaman 10'lu ya da işte 15-20'li paketlerdedir. Hani o şekilde veriliyor ama mesela bunları sonrasında karıştırmamak için ben mesela kullanıyordum bir dönem. Mesela farklı büyüklüklerde ve dokularda poşet. Mesela bütün çorbaları atıyorum kese kağıdı gibi bir kağıt poşete koyuyordum. Bütün işte atıyorum pudingleri biraz daha hışırtısız bir poşete. İşte bütün atıyorum başka bir şey başka bir poşete. Büyüklüklerini falan belirleyebilirsiniz ya da dokusunu. Ya da poşetten kendiniz başka bir ipucu yakalayabilirsiniz. Yani bir takım yöntemler belirleyebilirsiniz. Ama mesela bunlar bence aldıklarımızı sonrasında da dolaba yerleştirildi. Sınıflık bakımından önemli. Mesela benim hala da en çok zorlandığım şu konserveler. Yani konserveler, turşular, bunların kavanozları birbirlerine çok benziyor. O durumda da gayet ilkel bir yöntem izliyorum hala. Sallıyorum arkadaşlar. Yani sallıyorum ama bu salladıklarımdan kapalıyken sallıyorum ama bu salladıklarımdan bazen yanılıyorum da. Bunun nedeni şu, örneğin...
Çünkü bezelye ile garnitürü salladığın zaman tabii, birbirinden çok tabii farklı ses çıkarmıyor.
Aynen, farklı ses çıkarmıyor. Ama özellikle baharat kısım, ya baharat şeylerini mesela baharatlıklara yerleştirirken... mesela kekik ve nanenin hani dışarıdan paketteki dokusu yani ayırt edici değil. Onu mesela koklayarak kavanozuna aktarıyorum. Yani hangisi nane, hangisi kekik diye baka baka hani şey yerleştiriyorum yerlerini. Ama böyle şunu da söylemek lazım arkadaşlar. Şimdi alışverişin içinde ne kadar olursanız, ne kadar yer tutarsanız alışverişle ilgili hayat pratikleriniz o kadar gelişiyor.
Deneyimlerimiz yani artıyor değil mi? Bir dahakinde yani
üniversitedeki alışveriş şeylerimi mesela hayal ediyorum. Bir gün Engin'le bizim evimize, Hisarüstü'ndeki evimize Engin'in annesi gelmişti. Ben tabii o gelir gelmez taşınmıştım bir gün öncesinden. Normal yurduma geçmiştim. Ama onun öncesinde biz bir alışveriş yapmıştık. Tabii alışverişi hiç bilmiyoruz. Ev nasıl yapılır, nasıl edilir falan. Yarım kilo nane, yarım kilo kekik, yaklaşık bir kilo pul biber. Sarper'cim sana da şey olsun, yaklaşık yarım kilo karabiber. Engin'in annesi şey demişti.
Bunu böyle yıllar kimse sonra... uyarmadı mı? Hani yarım kilo karabiber, yarım kilo nane.
Hayır, falan. Kimse uyarmıyor tabii ki. Uyarmadılar yani. Ben yoktum alışverişte.
Hani... Hayır, bir de yer kapları onlar çok fazla yani.
Hayır, bir şöyle bir şey. En son bunun üzerine yapılan yorum şuydu Engin'in annesi tarafından. Yani ben hani onun kendi tanımıyla anlarım. Aman Allah'ım dedi kadın ya. Ben dedi genç kız oldum, gelin oldum, ne oldum, hiç bu kadar baharat almadım. Bunu ne yapacaksınız? O kadar çok sağa sola dağıttık ki o baharat hala da bitmemişti. Yani giderken kendisi orduya götürdü, komşularımıza verdi.
Ordu doyurdunuz yani kelimeniz tam anlamıyla.
Yani tabii ki şu anda bu yaklaşık 12 yıl, 15 yıl öncesine dayanan bir hikayeydi. Şu anda asla yarım kiloluk nane alınmayacağını, nanenin ve bu tür özellikle baharatların küçük küçük ama kısa sürelerde tüketilecek miktarlarda alınması gerektiğini ve bu şekilde bir alışveriş biçimi belirledim. Yani her aldığınız ürünle ilgili de bir biçimde onunla ilgili bir alışveriş biçiminiz de ortaya çıkmış.
Bu şeyler için de geçerli öyle değil mi Sevda? İşte peynir, süt benzeri tüketim.
Gayet tabii biz evliliğimizin Nurişen ilk yıllarında o kadar çok ürün attık ki. Yani ilk zamanlarında, ilk aylarında bir de ilk heyecan alışveriş yapıyoruz. Çok heyecanlıyız. İşte eve bir şeyler alıyoruz. Peynirimiz de çok olsun, zeytinimiz de çok olsun. İşte
açlıktan ölmeyelim gibi bir telaş
oluyor. Anlayabiliyorum.
Yani bir de evde o kadar dar bir zaman geçiriyorsun ki aslında baktığında hala da öyle. Ama şimdi ısrarla alışverişe ben gitmiyorsam ve ısrarla Engin gidiyorsa özellikle biliyorum bak. Diyorum ki, bak şu kadar peynir bak kesinlikle 200 gramın üstünde olmasın bak. Aşkım bak şu kadar olsun kesinlikle yarım kilo zeytinin üzerinde olmasın. Yarım kilo bile fazla filan diye
böyle. Biz taze taze alalım yani değil mi?
Bu arada ben de bir ilk teknolojik öneri de bulunayım arkadaşlar hazır gelmişken. İnternet olarak ben en çok sanal marketi kullanıyorum. Alışveriş yapmak açısından çok da rahat.
Elini aç ağzından.
İstediğiniz gibi sanal market üzerinden biraz değiştirmişler son dönemlerde yapısını ama yine de alabiliyorsunuz. Yani ürünleri buluyorsunuz, oradan ekliyorsunuz. Reyon seçmek.
Evet, biraz seçmek,
çok kategori. Biraz eskisinden daha rahattı. Şimdi biraz
ama
da tablo mantığı.
Ama Elif sen onu demin paylaştın ya, ürünün detaylarını evet görmek çok güzel.
Evet, ürünün detaylarını falan da görebildiğin gibi yani
yani gramını bile görebiliyorsun. Bu çok güzel.
Bir de onun ilk birkaç seferinde yani saatlerinizi geçirebiliyorsunuz. Çünkü öyle bir şey yani bizim için bir lüks gibi alışmadığımız bir şey işte. Altı üstü bir cips her zaman bildiğiniz işte Ruffles cipsinin
evet
kaç gramlık çeşidi olduğunu
evet
işte hangisinin
şey.
Evet işte bak çok önemli
şey
bir şey
önemli
söyledim.
Sevda bir dakika.
Alternatif de olması da çok
yani. Mesela orada sadece oraya bakıp sonra gidip marketten de alabilirsin. Böyle hangi ürünün, hangi markalarının, hangi çeşitleri olduğunu da
bilirsin. Evet, Engin'in az önceyi dinlemediğini öğrenmiş olduk
orayı. Ben yeni geldim ya. Evde değildim ben şimdi geldim de.
Hoş geldin.
Bir şey daha ekleyeyim. bu ayırt etmeyle ilgili de arkadaşlar etiketleme kalemleri çok, mesela Mürşide olsaydı anlatırdı, o çok kullanıyor. O tür şeyleri ayırt ederken
Ayça da çok kullanıyor.
Yani buzdolabı poşetlerine koyarken ya da bir şeyleri, işte bütün pudingleri şey yapamazsın ama pudingleri koyduğunuz
tek
poşete
bir,
poşet,
evet,
bir tane etiket koyuyorsunuz. O kalemle ona puding diyorsunuz, öbürüne çorba diyorsunuz. Baştan daha markette. Aslında şöyle, biz hep işin kendimiz nasıl yaparız diye konuşuyoruz. Bu tür şeylerin direkt marketlerde, her markette olması gereken şeyler var. Yani böyle onlar direkt onları etiketleyebilirler falan. Böyle yani bu tür taleplerde bulunmamız gerekir STK'lar olarak. O ayrı bir şey. Yani marketlerin yapacağı hiçbir şey yok. Yani tamamen kendimize kalıyoruz ama o tür teknolojik şeyler de etiketleme kalemi olabilir ya da braille olarak, braille etiketleme tabancaları var.
Çok enteresan bir şey anlatayım bununla ilgili.
Vesaire olabilir yani.
Bu etiketleme ile ilgili çok çok güzel bir şey paylaşacağım. Yani çok hoşlandığım, ya hoşlandığım bir şey olduğu için paylaşacağım. Dilek'le Levent'in bebeğini hediye almaya gittiğimizde bir alışveriş noktasına, böyle küçük bir butik mağazaya gittik. Oradan bir şeyler baktık. 3 tane hediyemiz oldu. Biri Levent'in, biri Dilek'in, biri de Dilek'in annesine aldık. Şimdi bu hediyelerin poşeti de aynı, sarma şekli de aynı, ıvır zıvır her
şey
aynı.
O bebek için almışsınız, bebeğe hediye yok.
Ve şey, çok güzel bir şey oldu. Şey dedik, çok yani güzel geldi bana. Yani bu hediyeleri, torbaların hepsi birbirine benziyor, nasıl ayıracaksınız dedi adam, sordu. Nasıl ayıralım dedim ben de, bakayım ne söyleyecek diye bekledim. Benim aklıma dedi şöyle bir şey geldi. Şu bebeğin hediyesinin bulunduğu poşeti tuttuğunuz noktaya iki tane eteç koyayım. Eteç yani şey yapayım, böyle zımbayla bastırdı. O sizin etiketiniz olsun. Bunu dokununca bu bebeğin deyin. İşte diğerini atıyorum şey dedi. Bunun dedi içine bir tane şey atıyorum dedi. Bir tane dedi şey, hani bu alışverişten bize verilen fiş var ya. Onu dedi ikiye katlıyorum. Onu da poşetin içine attım. O da dedi şey, büyük annenin hediyesi. Diğerini de tek ataç koyuyorum. O da şey, o da işte Levent'in.
Hiç olmaya da bilirdi. Yani zaten farkı da olmayış olabilirdi.
Tabii aynen öyle. Ve bu önerinin ondan gelmesi çok etkiledi beni. Çünkü biz oraya çok sıkça alışverişe gidiyoruz. Ve aramızda hep yaptığımız muhabbet aslında. Onu şöyle koyun, bunu böyle koyun. Az önce ben bir takım şeyler söyledim ya, farklı biçimlerde paketletin, farklı poşetlere koyun, farklı büyüklüklerde, farklı kalınlıklarda ya da farklı dokularda ayırabilmek için. O çözümün, ondan gelmesi aslında bu hani etiketleme fikrini de bir yandan getirebilir gibi düşündüm. Çünkü güzel de bir marka aslında bir yandan, bir yandan da konuştuk bunları tabii.
Bunların hepsi iyi birer yöntem tabii. Ama mesela bütün bunlar yok ve kimse önermedi. Mesela şöyle bir şey de olabilir. Yani atıyorum iç içe iki poşet koyarız. Poşetin içte kalanın içine bir şeyi doldururuz. Dışta kalana da, yani iki ayrı poşetimiz olma, yani iki ayrı poşetimiz var ama bir şeyleri bir şeyin içine bir poşetin içine doldurduk. Diğer poşete doldurduklarımızda diğer poşetin içine koyduk. İç içe iki poşetimiz oldu ama bir tanesi ağzı kapalı bir biçimde poşetin içinde. Onun dışında da hem ürünlerimiz var hem de işte poşet de elimizde. Bu da bir yöntem. Yani iki aynı poşetten, aynı şekilde poşetten de bir farklılaşma yaratabiliriz.
Ben şeyi de kullanıyorum. İşte poşet dedikten sonra buzdolabına koyacaklarım özellikle. Buzdolabının farklı farklı yerlerini, örneğin buzluğa koyacağım bir şeyse bir şeyleri illaki alt tarafa, diğerleri üst tarafa. İşte çorbalar var benzeri için de yine birini bir kısma, diğerini diğer kısma da koyarak ayırabiliyorum.
Ama tabii yani bunlar her ne kadar alışverişin konusu olsa da bu aynı zamanda bir şeyleri erişilebilir hale, yani kendi yöntemlerimizle, çok basit pratik yöntemlerle bir şeyleri erişilebilir hale getirmenin konusu. Bununla ilgili daha önce eğitimler yapmıştık aslında.
Evet.
Ya arkadaşlar, siz bana bir de şeyin örneğini verin. Mesela ben patates alıyorum, patatesi soyuyorum ama kocaman patates, hani emin olamıyorum tam kabuğunu soydum diye minicik kalıyor. İkincisi, bunları fırına atıyorum, çoğunlukla yapışmış oluyorsunuz.
O zaman Elif Söz önümüzdeki dönem engelsiz eğitimi.
Evet, bunu eğitim. Daha önceden aslında 2014 yılının sanırım ilk başta dünyayaseslen.com'da Adem Vural'ın yaptığı günlük yaşamda erişilebilirlik pratik çözümler gibi bir başlıktı o. Dünyaya seslendi bu başlıkla mutfak şeylerini okuyabilirsiniz. Ama seneye yine bununla ilgili bir şeyler de planlayalım. Ama elimizde hali hazırda bununla ilgili şeyler var, eğitimler var. Geçen sene yine Ayça ile birlikte yapmıştık. Bozulmuş sebzeleri ayırt etmek, bozulmaması için yapabileceğimiz şeyler vardı. Aynı zamanda yine geçen sene yaşadığımız, bulunduğumuz yerleri erişilebilir hale getirmek konulu bir ortaya karışık oturumu da vardı. Bunların her biri aslında başka bir eğitimin konusu oldu. O yüzden dünyayaseslen.com'dan bu şeylere erişebilirsiniz. Bir, ortaya karışık. İki, günlük yaşamda erişilebilir günlük pratik çözümler gibi, günlük pratik bilgiler gibi bir şeydi oturumların adı. Buradan ulaşabilirsiniz aslında hali hazırda yapılmışlara.
Bir de tabii hani aralarda biz geçen sene değil ondan önceki sene engel seçimli saatler içerisinde her hafta bir yemek tarifi yaptık neredeyse. Ya bayağı bir o bir sezon öyle gitti yani epey uzun uzun. Oralarda da anlatmışızdır ama.
O da 2015 ve 2016 sezonunda iki sene üst üste oldu neredeyse her haftada bir şey olmuştu. Ve onları anlatırken de yemek tarifi verirken de bazı püf noktalarından bahsetmişti.
Evet, bu arada ama yine de ben hani aklımdayken onu da yani ben de sürekli patates soyan evde biri olduğum için yine de söyleyeyim hani. Şey, o şöyle yapıyorsunuz Zeki Bey, ben öyle yapıyorum en azından. Yok Zeki. Yıkayınca patatesi yok şöyle yani suyun altında ben soyacak da elimde oluyor. Patatesi soğuk suyun altında yıkayınca şeyler direkt ortaya çıkıyor yani soyulmamış olan bölüm. Farklı oluyor yani direkt.
Çünkü patatesin kabuğunu ayırt edemememizin asıl sebebi nişasta. Nişasta zaten pürüzlü bir doku. Ama su da o nişasta akıp gittiği için gayet içi ve kabuğunu ayırt edebilmiş oluyoruz. O yüzden bir yani tur soyduktan sonra.
Yıkarken bir daha soyacak elinizde yıkayın. O arada hemen kalmıyor.
Böylelikle gerçek boyutlarda bir patates de yemiş olabilirsiniz yani.
Ama en küçük detaylar bile çıkıyor. Engin Bey'in
gibi anlamak çok basit zaten. Yani parmak yüzeyde dolaştığı anda yüzeyin farklılığını anlamamanın imkanı yok suyun altında.
İşte bunu suyun altına sokmadan önce anlamamak olağan çünkü her yer nişastaya bulanmış oluyor ve aynı pürüzlü unsu dokuyla kaplanmış oluyor. Islak unlu bir yapıyla kaplanmış oluyor. O yüzden hepimiz bunu ben hani soyduğumdan emin bile olsam yine de şeyde kontrol ediyorum. Suyun altında kontrol ediyorum. Çünkü bazı
ama
yerleri anlamını soruyorum.
Ama şunu da söyleyelim bence yani burada. Bence geçen de onu düşünüyordum ben. Bir dahaki sene sadece mutfak işlerini kapsayan bir engelsiz eğitim yapmamız gerektiğini daha önce de şeylerde görüyorum. Yani sadece bunun içine alan, içinde yemek tarifleri olan bütün bunları kapsayan daha değerli toplu bir engelsiz eğitim sanırım bir dahaki sene yapmamız gerekiyor gibi geliyor bana.
Hatta ne
o zaman patates soyma konusunu Engin Yılmaz'ın anlatmasını şimdiden söyleyeyim.
Bana herhangi bir görev vermeyin abi. Ben sadece öneriyorum.
Evet yani konuk olarak teklif edebiliriz. Peki.
Peki o zaman alışverişe geri dönelim.
Geri dönelim. Henüz satın almadık. Satın almadan evvel atladığımız bir şey var mı diyorduk.
Bir şey.
Buyurun.
Yani özellikle çamaşır suyu ve sıvı deterjan reyonlarında çok rastlanan bir şeydir. Bizim halkımız özellikle yumuşatıcıyı ve nedense çamaşır suyunu açıp koklamayı çok seviyor.
Evet, sonra ben mesela koklamadan almam.
Bravo. Güzel bir şey ama herhalde sonra kapağını kapamayı ihmal
tabii
etmiyorsunuzdur
diye evet.
Ümit ediyorum. Ama tabii, bir tabii. Kısım insan ne yazık ki onu unutuyor. Dolayısıyla bu tip ürünleri alırken dikkat etmekte fayda var. Sepetinize ve üstünüze dökülebilir. Çok yaşanan bir sıkıntıdır bu.
Ha, sepete koymadan önce kapağının tamamen kapalı ve sızdırmaz evet. Olduğundan emin olarak sepete koymak. Hatta alırken de buna dikkat etmek. Çünkü
bir de,
dengesiz
bir
tutuşla dökülebilir.
Konserve, cam konserve alırken özellikle kapağının üstünde genelde jelatin olur arkadaşlar. Ama bir kısmında yoktur. Bazı ürünlerde yoktur. O ürünlerde eve geldiğinizde açtığınızda diye bir ses duymanız gerekir. O ses o kavanozu ilk defa siz açıyorsunuz demektir. Eğer bu şekilde açılmıyorsa, normal bir kavanoz gibi açılıyorsa muhtemelen sizden önce birisi açmıştır. Ağzını kapatıp oraya bırakmıştır. Siz almış olabilirsiniz. Bu da bir önemli şey. SKT konusunda, yani son kullanım tarihi noktasındaysa, genelde marketlerde firma görevlileri tüketime en yakın olan tarihleri ön tarafa çekerler. Yoğurt reyonunda mesela alttan almanızı tavsiye ederim. Süt ve diğer ürünlerde ise yine arka taraflardan. Yani arkaya doğru dizili ürünlerde arka taraftan, aşağıdan yukarı dizili ürünlerde ise alttaki kısımlardan almanızı tavsiye edebilirim. Oralardaki ürünler muhtemelen rafın en uzun tarihli olan ürünleri olacaktır.
O zaman şunu diyebiliriz, öyle değil mi? İlla ki oradaki görevlinin alıp sepetine koymasından değil de biz reyonun oradaysak, önündeysek, dokunabilir, ulaşabileceğimiz bir yerdeysek kendimiz de dokunarak hem oradaki diğer şeyleri keşfedik hem de hangisini alacağımızı kendimiz tercih edip kendi elimizle kontrol edebiliriz. Daha sağlamcı olacaktır sanki.
Bu arada alışverişle ilgili Amerika'da yapılan bir uygulamadan da bahsedeyim, bizde yok da. Ayra diye bir sistem var orada. Ücretli bir sistem. Gözlüklü falan gidiyorsun. Profesyonel yardım veren bir şey. Sadece ileride aktivist olarak önerebileceğimiz bir şey olduğu için söylüyorum. Ve orada gönüllü kişi seninle birlikte markette, yani sen telefon kameranla gidiyor, seni yönlendiriyor. Sen...
Be My Eyes gibi değil mi?
Evet evet. Be My Eyes'ın daha profesyoneli gibi düşünün Ayra'yı. Ve sen orada market alışverişini onunla birlikte yapıyorsun. Yani hatta bütün ürünlere, reyonlara gidiyorsun. Reyonlardan istediğin ürünü alıyorsun. Bir de adam bu işte profesyonel olduğu için öyle son kullanma tarihini bilmeme falan gibi ihtimalleri de olmuyormuş. Böyle bir yöntem kullandıklarını duymuştum. Bizde de belki büyük marketlere yine önerilebilecek, onların çağrı merkezlerinden böyle bir şey alıp... gittiğimizde işte ne bileyim A101'dir, BİM'dir. BİM mesela çok sıkıntılı bir market çünkü çoğu zaman kimse olmuyor içinde falan gibi.
Veya ürünler de çoğu kez zaten kolilerin içinde oluyor yani. Bir şeylerin içinden yani buralarda gerekiyor.
Yani etraftan bir görevli aramaktansa hani baştan böyle şey yapma tarzında şeyler de düşünülebilir ileride. Ya ben olayın tabii STK boyutuna da bakıyorum yani. Böyle şeyler de belki alışverişin erişilebilirliği anlamda ileride düşünebileceğimiz bir şey.
Bunu duyunca benim aklıma şey geldi. Herkes internet kullanamayabilir. Belki kullanmak zorunda da değil. O zaman bunların, bu marketlerin 444'lü bir hattı olup oradan da insanlar sanalda öğrendiği şeyleri o hatlar üzerinden de arayıp bilgi edinip sonra gidip alışverişini yapabilir. Belki bu da önerilebilir.
Genelde var. Zaten... Fakat o tip noktalardaki görevliler, yani her markette değil ama bazı marketlerde konuya fazla hakim değiller. Bir de arkadaşlar, bu BİM, A101, UCZ ya da Şok gibi marketler literatürde discount market diye geçer. Bunlar esasında az kişiyle ve raflarına dikkat ederseniz koliyle dizilidir ürünler. Hissedersiniz bunu. Yani bir Kipa'da, bir Migros'ta, bir Carrefour'daki gibi değildir raf düzenleri. Farklıdır. Bu discount marketlerde hakikaten az kişiyle ve çok hızlı
çok
bir
iş
şekilde,
yapmak önerilir.
Evet, yani kasada İsterim. Mesela 5 kişinin olması bu tip marketler için normaldir. Ondan sonra ama normal bir market için, yani işte Carrefour, Migros vesaire gibi marketlere baktığınızda bir kasada 5 kişinin olması kabul edilemez bir durumdur. Yani mutlaka oraya bir neşter atmak gerekir. Bu nedenle hani buna biraz da hani şeye dikkat etmek gerekir. Hani girdiğimiz marketin cinsinin ne olduğuna bakabilmemiz ve ona göre de insanlardan beklenti içinde olmamızda da fayda var diye düşünüyorum. Çünkü zaten bu discount marketlerde normal marketlerdeki markaların dışında private label dediğimiz kendi markalarına ait özel markalar üretirler ve satarlar. karlılıkları da zaten bu nedenle daha farklıdır.
Yani Sevda'nın dediği gibi ne Hanım, kadar...
Size şeyle ilgili de bir şey söyleyeyim. Oradaki yapı şöyle oluyor mesela. Bir, yani markette değil de bir havaalanında mesela şöyle bir yapı var. O havaalanında direkt girdiğinde sen orada alıyorsun. Yani düşün ki markete girdiğinin köşede bir yerde bir düğme ve orada bir gözlük veya bir kulaklık takıp marketi dolaşıp sonra çıkarken oraya bırakmak gibi düşünün. Yani böylece sizin internetinizin olmasına da gerek olmuyor.
Yok, ben şeyi kastetmiştim. Hani Elif'in en başta işte bizim sanal...
Sanal marketten incele, bilgiyle git.
Hangi markaları neler alabiliriz, neyin gramı ne kadar, hangi, ne gibi çeşitleri var derken o kısmını kastetmiştim. Hani bir telefonla da bunu işte deterjanlar için 3'e basıp markalarını, modellerini, çeşitlerini öğrenebileyim ya da diğerleri için de geçerli. Hani bu da belki teklif edilebilir, böyle bir projede geliştirilmesi istenebilir.
Şu anda Amerika'da başlayan yeni bir market düzeni var. Başka noktalara da mutlaka yayılacaktır. Markete girdiğinizde televizyonunuza bir girmeden önce o marketten sizin televizyonunuz, telefonunuza bir aplikasyon indiriyorsunuz. Girer girmez onu tık diye okutuyorsunuz. Marketin içinde raflardan aldığınız her şey, sepetinize koyduğunuz her şey anlık olarak telefonunuzdaki fatura sistemine yansıyor. Oradan ürünün ne olduğunu direkt görüyorsunuz. Arabanızdan çıkarıp tekrar rafa koyduğunuzda sistem düşüyor. Markette artık kasa bile yok, kasiyer yok. Marketten çıkarken tekrar aplikasyonlu telefonunuzu okutuyorsunuz ve o anda faturanız kesiliyor arkadaşlar. Yani sistem inanılmaz derecede bu yapayla beraber bambaşka noktaya giriyor. Çünkü marketin içinde her kamera sizi izliyor. Ondan sonra ve aldığınız tek tek, aldığınız raftan aldığınız ve tekrar rafa koyduğunuz ürünler anlık olarak tık tık hemen faturanızdan giriyor ve çıkıyor. O yüzden tahmin ediyorum bizden sonra gelen kuşaklar çok daha farklı bir atmosferde yapacaklar alışverişlerini.
Evet, yani alışveriş için, alışveriş gibi keyifli bir şey için, pek çok insanın keyif aldığı bir şey için bu kadar büyük teknolojik çalışmalar yapılması aslında bizim erişilebilirlikle ilgili pek çok talepte bulunabileceğimiz anlamına geliyor. Çünkü biz birer müşteriyiz, bir müşteri kitlesini temsil ediyoruz. Dolayısıyla beklentilerimiz aslında önemli bir şeyin, pazarın beklentileri, bir kitlenin beklentileri olmuş oluyor. O yüzden kendimizi göstermemiz ve sesimizi çıkarmamız esas bir şey. Evet, kasaya gelelim olmazsa. Çünkü saatin yine 21:20 olduğunu görüyorum ve
marketten çıkamadık.
Biraz hızlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, daha bir sürü şey alacağız. Kasaya geldik. Az önce paketleme, poşetleme tekniklerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla poşetlememize çoğu kez kasiyerler ya da yanımızdaki görevli yardım ediyor ama bu özel kendi bu şekilde bir ayrıştırma gibi bir niyetimiz varsa bu niyetten, çünkü onlar hızlı hızlı ellerine geleni işte mutfak yiyecekleri bir yere, işte dondurulmuşlar bir yere, deterjanlar bir yere denk gelmeye çalışacak şekilde, yani her zaman unutmayabiliyor, bir şekilde bir şey yapıyorlar ama eğer böyle bir hassasiyetimiz olması gerekiyorsa, yani kakao ile pudingi ayırabilmek için işte ne bileyim çamaşır suyuyla tuvalet temizleyicisini ayırabilmek için böyle bir şey yapmalarını istemeliyiz. Çünkü onları hatırlamayacaklardır. Hemen poşetlere doldurmaya başlayacaklardır. O yüzden bunu hatırlatmamız iyi olur. Ya da kendimiz de yapabiliriz tabii.
Çorbaları ayrı bir şey, pudingleri ayrı bir şey, paket.
Yani ayır artık neyi ayırmak istiyorsak. Eğer o sırada ayırdığımız sırada işaretleyeceğimiz bir şey varsa da bunu da bu sırada yapmamız iyi olur. Kasayla ilgili anlatabileceğimiz başka bir şey var mı? Az önce değindiğimiz için hani, şey soruyorum.
Ödemeyle ilgili diyorsun değil mi? Şey kullanılabilir. Hani bazen deriz acaba bu herkesin de başına geliyor. İlla ki hani bizim burada çok fazla riskte olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Herkesin başına geliyor çünkü. Acaba doğru mı ödedim, eksik mi ödedim, fazla mı ödedim ya da bizim geçen hafta başımıza gelen gibi fişi verdi gönderdi kasiyer, onda dikkatsizliğe geldi ama kredi kartı onaylamamış mesela alışverişi ama biz bunun farkına varmasak ödemedik gibi şey yapılabilir. Eğer kredi kartı kullanıyorsak özellikle tabii yaptığımız her alışverişin bize mesajla gelmesini isteyebiliriz. Bu da bir yöntem. Hem ne kadar ödediğimizi biliriz.
Nuşe Hanım ilginç bir şekilde ben öyle bir şey istememiştim ama bu ara Gonis Kart ne yaptıysam hep hemen geliyor yani. Herhalde bir şekilde öyle bir şey işaretlediler.
Yani çok güzel oluyor.
Bir şey bile alsam kredi kartıyla hemen mesaj geliyor bana. Gayet çözülmüş oldu o sanırım.
Bu iyi oluyor. Hani bazen bilmiyoruz. Bunu talep etmemiz gerekiyormuş bankayı arayıp ama bazen biz bilmeden onlar başlatabiliyor bu tür şeyleri. Bu bir yöntem olabilir ödeme esnasında.
Evet, hem de aslında güzel de bir yöntem. Çünkü yani işte fişi bir başkasına okutmak bunun alternatifi. Yani isterseniz bir işte uygulamayla BeMyEyes gibi, isterseniz işte online bir şeyle görüntülü bir internet şeyle tarayıcısıyla, messenger'la iletişim yöntemiyle görüntülü bir şekilde arkadaşımıza sorabiliriz ya da iki birine sorabiliriz ama bize mesaj gelip kendimizin öğrenmesi daha elidir, daha bağımsız bir seçenek olur.
Bazı büyük marketlerde de hiç kullanmadık. Ama kullanılabilir bir deneyim yaşamak lazım aslında. Hani akıllı kasalar dedikleri küçük alışverişlerde özellikle kendin ödeyip geçiyorsan, kasiyerin de kendin oluyorsun. O da ne kadar kullanılabilir bilmiyorum ama bu konuya da değinebilir. Oradaki bilgisayar ne kadar erişilebilir? Ekran okuyucu programı.
Onu daha önce ben sormuştum denemek için. Yani şey bizzat gidip makineye bakmadım ama şeyin makinenin aslında dokunmatik olduğunu ve işte dokunduğunuz şeyde seslendirmediğini öğrenmiştim. Yani tuşla değil, işte sağdan evet, üçüncü tuşa basarak değil de dokunmatik bir şekilde çalıştığı için onun ekran için bir ekstra bir şey yapmak lazım. Onların.
Evet, o kasalarda ekran okuyucu yok fakat orada da görevli kişiler var.
Ama mesela oradaki bilgisayar bizim erişimimize de uygun olursa direkt neyin ne kadar olduğunu kendimiz hiç kimseye ihtiyaç duymadan rahatlıkla öğrenir öderiz. O da bir yöntem, güzel bir yöntem olur aslında.
Onun şöyle bir sıkıntısı var. Kişiler yaptıkları alışverişin duyulmasını istemeyebilirler.
Kulaklık olabilir.
Ama kulaklık içinde takma seçenek olabilir. Yani buna ihtiyaç duyan kişilerin kulaklık takarak, evet.
Ki arkadaşlar yakında şey geliyor. Yani iyice yaygınlaşacak bu. Yakın iletişim teknolojisi dediğimiz Near Field Communication, yani NFC destekli ödeme yöntemleri var. Aslında elimizde kullandığımız her cihazın içerisinde olan bir yöntem bu. Temassız ödeme dediğimiz bu tarz yöntemler sayesinde doğrudan bütün alışverişlerimizi yürütüyor olacağız. Bu arada yakın zamanda da Visa destekli kartların içerisine de bu NFC dediğimiz yakın iletişim teknolojisiyle ilgili bir takım işte kullanabileceğimiz teknolojilerle sunulacak kredi kartlarımız ve kredi kartımızı doğrudan kimsenin ihtiyacı olmadan direkt geçirip ödememizi yapabileceğiz kasalarda. Troy Türkiye'nin aynı zamanda kendi kredi kartı şeyi var ya da ödeme teknolojisi var. Bunlar da yine bu tarz çalışmalara yatırım yapıyor arkadaşlar. Son gelişmeleri de böyle paylaşıyor olayım sizlerle.
O zaman yine Elif'in dediğine gelecek olursa, madem ki bu tür gelişmeler bayağı bir hareketlemeler var, biz de dileklerimizi iletirsek hemen tam da bu aşamalarda belki
kesinlikle,
de çok çabuk
zamanda. Yani o kiosk cihazlarına özellikle arkadaşlar hani bir ekran okuyucu desteği kazandırılabilir aslında. Dernek olarak bu tarz bilişim çalışmalarına yönelebiliriz. Çok ciddi bir kazanım olur. Kimsenin ihtiyaç duymadan da sonuç itibariyle bunların her biri bir yazılım ve bu yazılıma bir adaptasyon yapılabilir, öyle söyleyeyim size. Çok rahat bir şekilde.
Ve tabii bunun için bizim her şeyden önce şeyi anlayışını bilmiş olmamız lazım. Yani markete gitmek için illa bir gören olması gerekir gibi bir düşünce biçiminden sıyrılmaya başlamamız lazım ki bir şey teşkil edebilelim. Yani bir temsil
öderken
olabilelim, bir pazar oluşturabilelim, piyasa oluşturabilelim. Çünkü bunu talep eden 50 tane engelsiz erişim üyesi belki çok fazla piyasada değişiklik yapamayabilir. Çünkü teknolojinin de bir arz talep meselesi olduğunu hatırlamak lazım. Dolayısıyla daha çok talep etmek, daha çok tekmek için de yani daha çok tek başına buna gerçekten ihtiyaç duymak lazım. Yoksa ben de işte abimle, dayımla, ablamla, arkadaşımla alışverişe gidebilirim. Yani olmadığından tek başıma gitmiyor değilim. Tek başıma gitmediğim zamanlarda oluyor. Yani biz de aynı şekilde ama
görünür tek olmak, başına, olmak
tek değil. Başına alışveriş yapabilme ihtimalimiz her zaman var. Ve bunu da bizim hani kabul etmiş olmamız lazım. Yani alışveriş gören işi değildir. Görsel bir iş değildir. Bir ihtiyaçtır.
Ve her zaman da bulamayız.
Yani. Arkadaşlar evet. Dokunsal evet. Bir olay. Aslında bakarsanız birçok şeyi, birçok ürünü dokunma yöntemiyle algılayabiliyoruz. Gerek ağırlığı olsun ya da işte ya bir gıda maddesi ise veya da bir kozmetik eşyasıysa yine alabileceğimiz ya kokusuyla ya da küçük ipuçlarıyla yapabiliyoruz aslında bakarsanız.
Yani onun öyle için olmasa bile işte hani bunların erişilebilir hale getirilmesi yani bazı şeyleri de.
Çok basit, evet.
Şu
evet.
Anda erişilebilir olmadığı için erişemiyoruz. Kör olduğumuz için değil. Yani o şeyin üzerinde o kremin üzerinde gündüz mü gece mi kremi olduğu, su bazlı mı yağ bazlı bir krem mi olduğu yazmasa bu gören insanlar için de erişilebilir bir krem olmaz. Onu kapağını açıp da ne olduğunu anlamak mümkün olmaz.
Kesinlikle.
Dolayısıyla aynı şey bizim için de geçerli. Yani orada şu anda üzeri yazısız şeyler alıyoruz biz. Yani yine geçenlerde başka bir eğitimde de konuşmuştuk. İzmir'de geçenlerde bir şey değişikliği oldu. İzban'da tren hattında bir hat değişikliği oldu. Yeni bir hat katıldı işin içine. Ve bunun için yönlendirme levhalarını koymamışlar. İnsanlar oradan oraya, oradan oraya gittiler, geldiler. Sürekli bir sürü yanlış trenlere bindiler. Ve bundan sürekli söylendiler. Bunlar gören insanlar. İşte biz her zaman hayatımızı bu erişilebilirlik olmadığı sürece, bu çözümler olmadığı sürece hayatımızı o yönlendirme tabelaları olmaksızın idame ettirmeye çalışıyoruz. Ama buna gerek yok. Gören insanlar görebildikleri için bunları yapabiliyor değiller. Gören insanlar için düzenlemeler çok fazla yapıldığı için rahat ediyorlar pek çok konuda. O yüzden yani konu körlük değil, konu erişilebilirlik. O yüzden alışverişin bir gören işi, görsel bir iş olmadığını hatırlayıp bizim de bu konuda söz sahibi olduğumuzu, bu konuda bir müşteri olduğumuzu teknoloji satıcılarına ve hazırlayıcılarına, tasarımcılarına hatırlatmak yerinde olacak.
Taleplerimizi tabii bildirmek gerekecek. Evet.
Marketten yani, çıktık mı?
Marketten henüz çıkmadık. Çünkü niye? Ödemeyi yaptık. Bu sefer poşetlerimizi alıp eve götüreceğiz. Poşetleri alıp eve götürürken bir elinde de baston varken burada kullandığın, hani şimdi bir tane torba alabilirsin. Tamam. Burada kullanacağımız yöntemler olabilir mi? Birkaç torba.
Şimdi benim çok büyük bir alışveriş yapmışsam mümkünse bir taksi kullanıyorum. Taksi içinde şeyin dışına, marketin dışına da şeyi çıkarabiliyoruz.
Arabayı,
ya da en yakın otobüs durağı vesaireye kadar da aslında şeyi çıkarabiliyoruz. O market arabasını çıkarabiliyoruz. Bu pek çok marketin otoparkına kadar aslında ama sonuçta bizim otoparkla işimiz olmadığına göre tek başımıza gittik. Tek başımıza da henüz araba kullanamıyoruz. Dışarı kadar çıkartıp sonra gideceğimiz yerden sonra geri vardıktan sonra geri arabayı market sınırları içerisinde bir yere bıraktığımızda sorun çözülebilir. Çok büyük market bir alışveriş yapmışsam. Market
servislerinde kullanabiliriz tabii. Gayet doğal olarak.
Market servisi hiç servisli bir markete gitmemişim demek ki İzmir'de. Onun hiç aklıma gelmemiş.
Direkt getiriyorlar, rahat oluyor.
Ha, bu iyi bir ihtimalmiş. Doğru, bazı büyük marketlerin özellikle çok merkezde olmayan marketlerin aslında sanırım. İzmir'de çünkü çok merkezde olmayan yerlerin var. Onun dışında marketlerin servisleri bildiğim kadarıyla yok.
Sırt çantası kullanılabilir değil mi? Gene Mürşidenin yöntemlerinden biri miydi? Bir yerden hatırlıyorum. Sırt çantasını
Sırt
alıp
çantası
kağıtla.
olabilir ama mesela sırt çantasını bazı ürünlerde ve çok büyük alışverişlerde kullanmak çok mümkün olmaz. Çünkü o da birbirini sıkıştıracak bir şey. Ama en azından iki elimizi kullanamadığımız durumlarda sırt çantası mantıklı. Ve işte çok ağır birbirinin üzerine koyduğumuzda altta kalanları ezmeyecek ürünlerimiz, sızlık vermeyecek, sorun olmayacak ürünlerimiz varsa tabii ki olabilir. Ama çok büyük bir alışveriş yaptığımızda işte ne bileyim 5 kiloluk yağ, işte 10 kiloluk deterjan, yanında işte bir sürü tuvalet kağıdı, işte havlu kağıt
Kocaman
vesaire
yer tutan
gibi
şeyler.
büyük şeyler almışsak, ayrıca da işte cam kavanozu, ürünler, yumurtalar, bakliyatlar, makarnalar, bunların her biri işte şişeli sodalar vesaireler, bunlar yani bir kişinin taşıması için tabii ki de uygun değil. O öyle bir durumda ben genellikle taksi kullanıyorum. Zaten hani pek çok insan da ya kendi arabasıyla gidiyor ya da hani böyle bir yöntem kullanmayı tercih. Ben Gülcan'la gittiğim zaman da taksiyle geliyoruz ki taksiden eve kadar o işte bir merdivenlik yere kadar boşaltmak bile kaç kere gidiş gelişimize mal oluyor. O yüzden onları elde taşımak da zaten çok kimseye önereceğimiz bir şey değil.
Şey olabilir
Bence
en baş.
pardon, bence bu tip havalili mallarda hakikaten sanal market noktasına
Reklam
şey
diyecektim.
yapmak lazım. Başvuru, yani bahsettiğiniz gibi böyle 10 kilogramlık deterjan, 5 kilogramlık yağ, havlu, tuvalet kağıdı, işte sodalar vesaire. Bence çünkü fiyatlar zaten aynı. Üstüne siz bir tamam markette alışveriş başka bir hava, başka bir keyif kabul ama üstüne
Günlük
hakikaten
alışverişimizi yine
bir
marketten
taksi
yapmaya.
ücreti verip sonra da taksiden eve taşımak gibi bir riske giriyorsunuz ki bence yani burada sanal marketi devreye sokmak hakikaten daha faydalı olabilir.
Şey de kullanılabilir, bazı marketlerde market arabasıyla getirebiliyorsun eğer iki
Evet, ben eve
kişiysen.
kadar taşıyorum mesela onu.
Ha, orada
Yani
değil mi
özellikle
alışveriş?
ilk dönemde alışveriş yaparken Engin'le sokaktan aşağı kavga ede ede, ittire ittire. Ama biraz şey, o hani
Mecbur
zor olmuyor
kaldıysa.
aslında. Benim de daha önce kullandığım bir yöntemdi. Evime çok uzak olmayan, yani işte birkaç sokak ötede bir market vardı. O zaman işte kimliğinizi bırakarak şey kullanıyorsunuz. Aslında iyi bir yöntem. Yani kendimi çok iyi hissediyordum öyle zamanlarda. Yani kocaman alışverişler yapıp eve kadar onu tek başıma götürdüğüm zamanlarda gerçekten kendimi çok iyi hissediyordum. Ama yani işte her market evinize o kadar yakın olmayabilir. Mesela bizim şu andaki evimize arabayla bir şey taşımak istemem. Çünkü bayağı bir dik bir yokuş çıkıyoruz. Ve uzun da bir yokuş çıkıyoruz. Araba çekmeyi istemem şahsen.
Ya ben de mesela araba eve gelince çok mutlu oluyordum Elif, ama Engin hiç mutlu olmuyordu arabayı
Yukarı
çekişte. Yani
çıkarmak.
Bize sonra tekrar o arabayı götürmesi var bizi.
Aynen. Aynen
Evet, biz
öyle.
de ara sıra kullanabiliyorduk ama şey var, bazı büyük marketlerin de onu
Bazen
diyecektim.
şey oluyor ve bazen
Görevlisi.
market görevlisi eğer çok yakınsa, mesela bizimle geldiği de olmuştu bir iki kez keresinde. Bir de Mürşide mesela şey kullanıyor arkadaşlar, böyle çok ağır ürünler falan değil de birkaç defa rastlamıştım. Böyle orta boy bir kabin bagajı var onun, böyle çekçekli. Onu götürüyordu, çekeleye çekeleye geri getiriyordu yerleşimi.
Ama
Ama
zaten
mesela onun için bir pazar arabası da
pazar
olabilir.
arabası
Diyecektim.
yani pazar arabası türü bir şey olabilir belki, hani o tip şeyler için hakikaten daha
Gayet
böyle
doğal,
hani
herkes de kullanıyor onu, hani
valizden
pazar
daha
arabasına doldurup markete giderlerinde
özellikle meyve
görüyoruz.
sebze falan türü
Evet.
şeyler alımında hani hafif şeylerde.
Değilse bile yani birbirine
Yani.
işte üst üste koyduğunuzda sıkışık bir ortamda bir zarar görmeyecek ürünler almışsak şey
Kullanılabilir.
olabilir, yani bu türlü bir yöntem kullanılabilir. Ama tabii bu marketin evimize yürüme mesafesinde olduğu durumlar için geçerli.
Bir de tabii çok
Tabii.
kişisel şeyler bunlar. Hani hakikaten bir hani
çeşitli yöntemler olarak şeyler, diyebileceksek yani. Yani.
Mesela baston kolunuza torba asmak da bir yöntem olabilir. Elinizde tutmayabilirsiniz ama bastonunuzu tuttuğunuz kolunuza bu kişiden kişiye bir başkası ya ben yapamam onu kontrol edemem diyebilir ama ben bazen yapmak durumunda hissediyorum ve yapıyorum. Çok da zorlanmıyorum işte o koluma asıyorum elimle tutmuyorum da.
Evet bazen de iki kör gidiyorsam bastonu bir kişiyi kullanıp diğerlerine torbaları yüklemek de bir yöntem olabiliyor.
Süper.
Bu konuda özellikle bastonun ucunun hareketli süper olmasının çok büyük faydası var arkadaşlar. Yani sabit bir baston ucundan hareketli baston ucu olması daha kolaylık sağlıyor bu konuda.
Evet dolayısıyla zaten ağırlık taşıyan bir kolunuzun bir de yukarı aşağı kalkması gerekmiyor. Kalkıp inmesi gerekmiyor. Dolayısıyla tekerlekli olması faydalı oluyor. Ben tekerleksiz bastonlar kullanmayalı 100 yıl olmuş. O yüzden hatırlattığınız için teşekkür ederim Serper. Şimdi ya bu market işini bitirmek istiyorum. Yine bir
eve getirdik tamam.
Yine bir tıraş olacak yani.
Eve getirdik. Bu sefer başka bir şey almaya gidelim. Ne almaya gidelim? Eşya mı? Kıyafet
bence
mi?
Kıyafet aynen alalım. Kıyafet. Çünkü eşyaları da hani birkaç yılda bir alabiliyoruz. Yani o şey önem sırasına göre ama kıyafeti daha sık alıyoruz. Kıyafet alışverişi bir de aslında daha az körcül bulduğumuz pek çok insanın şeylerden gruplardan falan da insanların sıklıkla sorduğu tek başınıza nasıl alışveriş yapıyorsunuz gibi sorduğu bir konu olduğu için kıyafetten bahsedelim.
Evet bir mağazaya gidelim o zaman.
Tamam ben kıyafet alışverişimi de genellikle kendim yapıyorum ama yanımda birisi varsa da sen git ben yalnız yapacağım demiyorum tabii ki. Kıyafet alışverişi genellikle aslında özellikle de kadınların bir arada yaptığı bir şeydir. Yani o yüzden yalnız yapılması şart olan bir şey olmasa da yani bu bir kültürdür işte. Aa nasıl olmuş, güzel olmuş mu, şu bana uyar mı, ya bu işte o düğünde sence bu çok mu fazla olur? İşte bu ayakkabı bunun altına gitti mi? Bu yorumları kadınlar sıklıkla yapar. Bunun körlükle bir alakası yok. Ya da bunun rengi şununla uyuyor mu sence? Ya bunun deseni çok mu avam kaçtı? Yani bu tür yorumları herkesin yapması olan.
Yani birçok yüzden zevkine güvendiği arkadaşına yanına alıp alışverişe birlikte zaten gidiyor. Gidebiliyor ya da.
O yüzden hani biriyle alışverişe gitmek anormal değil ama yalnız başınıza alışverişe gitmek istiyorsanız bu mümkün değil mi körken? Tabii ki de mümkün. Yani böyle bir şey söylemek için zaten engel seyitime gelmiş olamayız herhalde. dersiniz.
Kesinlikle aynen öyle.
Şimdi önce şeyden bahsedeyim. En iyi benim açımdan en iyi durumdan bahsedeyim. Yıllardır kendi genişliğim nedeniyle bazı ürünlerinin tarzını beğendiğim için işte ne bileyim çok sık bozulabilse de işte hani farklı farklı giyinmeyi tercih ettiğim için SIV2'yi kullanırdım zaten. Yani giderdim oraya. Ve o zaman da tabii tek başıma dolaşırdım ama şu anda bir uygulaması var SIV2 Sense'in ve çok memnun oluyorum. Tek başıma gerçekten tamamen hiçbir kimseye sormadan şey yaptığım, alışveriş yaptığım ve kasaya tek başıma gidip bunu ben aldım. SIV2 Sense'den haberiniz var mı falan diye kasiyere sorduğum zaman çok mutlu oluyorum. O yüzden en iyi örnekten bahsedelim. LCY2 Sense, LCY2'nin bir mobil uygulaması. Önce buradan bahsedeyim. Ürünün barkodunu okutuyorsunuz ve işte şöyle bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Siyah, kazak, işte bilmem ne renk, çiçek desenli. İşte parantez siyahı koyudur, parlaktır ya da işte böyle bir şey. Ondan sonra işte
bu fiyat bilgisi yani diye bir...
Tabii tabii yani işte 42 beden falan diyor böyle. Ya da işte ne bileyim 34 beden o sana olmaz falan. Böyle bir şey var. Aynı zamanda fiyat bilgisini başka bir menüden işte yıkama talimatı ve kumaş bilgisini başka bir menüden görebildiğiniz bir uygulama. Önceden barkodu görmekte falan zorlanıyordu. Sanırım bir onun üzerine çalışma daha çok çabuk görüyor. Işıksız ortamda falan zor görüyordu. Şeyin barkodunu okuttuğunuz zaman ürünü doğrudan görüyorsunuz. Tabii ama şimdi hangi ürünü nün barkodunu okutmak? İşte market, ama mağazaya, kıyafet mağazasına girdiğinizde ya da ayakkabı, o da bir şey. Nasıl bir yerle karşı karşıyasınız? Bunu hiç gitmemiş olanlar bazen konuşmalardan düşündüklerini anlıyorum. Yani işte hani hiçbir mağazada bir kör tek başına yapamaz gibi düşünen insanlar olduğunu fark ediyorum. Yani arkadaşlarım, mağazalar böyle kıyafet mağazaları.
Hatta şöyle oturun isterseniz, biz size gösterelim.
Evet, geçen gün sordu bana böyle, adını söyleyeceğim, Mudo Collection'dayız. Ürün bakıyorum, kızım bir tanesi geldi, görevli, dedi ki siz isterseniz şöyle oturtalım dedi. Niye hiçbir olmadı da. Yani nasıl ben oturacaksam nasıl bakabileceğim? Kıyafet mağazaları zaten insanların dokunup tek tek aralarına bakıp bu muymuş, o muymuş diye elleyerek, dokunarak, yerinden çıkararak, işte üzerlerine giyerek, işte aldığı şeyi tam da yerine bırakmayarak falan alışveriş yaptığı yerler. Bu size hiç körcül bir ifadeymiş gibi size de gelmiyor mu? Yani dokunuyoruz, tamam, yerinden çıkarıyoruz. Tam yerine koymamız gerekmiyor. Evet, yani bu tam bir deneysel iş yani. Bütün mağazalar üstelik hani aşağı yukarı işte. Bunun şeyle de alakası yok. Hani mağazanın sınıfıyla da alakası yok. İşte çok ucuz ürünler satan, çok yüksek fiyatlı ürünler satan ya da işte ne bileyim 1000 liraya tişört bulduğunuz mağazada da iş aynı. İşte 10 liralık tişörtlerin bir şeye yığıldığı, sepete yığıldığı mağazalarda da iş aynı.
Yani siz dokunmayın, durun ben size şöyle tek tek göstereyim diye bir olayın yaşanmadığı.
Yok yani öyle bir şey talep etmek de mümkün tabii, yani yapıyorlar ama bu da çok hani bizim açımızdan keyifli, anlaşılabilir. Ne de işte çalışan açısından da bir süre sonra karşılıklarını görmek mümkün. O yüzden kıyafet alışverişi ve ayakkabı da tabii. Girdiğiniz anda mağazada genellikle mağazanın 3 ya da 4 yanı tamamen duvarları, tamamen işte aralarda sütunlar, aynalar ya da oturaklar olması dışında, hani bu aralarda böyle bir aralıklar olmakla birlikte genel olarak mağazaların her tarafı reyondur. Ortada da öbek öbek işte bazen masalar olur, birkaç katlı masalar. O masaların üzerinde katlı ürünler olur bazı yerlerde. Bazı şeyin durumuna göre mağaza sepetler olur. Askılar olur ortada. affedersiniz. Askılar olur. Öbek öbek böyle işte bazı yerlerde daha düzenli işte uzun sıralar, bazı yerlerde işte daha az düzenlidir. O hani bir hatta gidemezsiniz. Düz yürüdüğünüz zaman karşınıza bir çıkar, sağa dönersiniz. Bir aralık gelir işte sağınızda solunuzda yine şeyler vardır falan.
Peki giyinme kabinleri nerededir genelde?
Genelde mağazanın arka taraflarında bir yerde olur ama onu sorup öğrenmek icap eder. Genellikle mağazanın en arkasında olur ama yani her mağazanın sağında arkada diye söyleyemem ama genelde arkalarda bir yerde olur. Ama mağaza görevlileri zaten böyle şeyleri söylemek için vardır. Gören insanlar da bir bakışta o şeyi görmez. Çünkü çok fazla kıyafet vardır. Yukarıda asılı kıyafetler de vardır.
Rahatlıkla asılı sorabiliriz yani.
Evet, yani rahatlıkla kabinler nerede diye sorabiliriz. Kabinlere gittiğimiz zaman da birden fazla kabin vardır. Çoğu yerde hani çok butik bir yere gitmediysek. Orada da bir kabin görevlisi olur. Oraları organize eden, işte kabinlerde bırakılan kıyafetleri yeniden toplayan, ürünleri tekrar uygun reyonlara götürmekle işte görevli birileri olur. O yüzden o kişilerden neresi boş diye de sorabiliriz. İşte bir sıra varsa boşaldığında bize haber vermesini de söyleyebiliriz. Böyle bir talepte bulunabiliriz. Çünkü zaten bu aşağı yukarı her yerde, dünyanın her yerinde büyük ihtimalle böyle. Orada bir görevli oluyor.
Ve dolu olup olmadığında zaten kapısı kapalıysa.
Eğer kapısı kapalıysa doludur yani. En fazla tıklatırsınız birisi dolu der. Yani açamazsınız zaten.
Yani korkacak bir şey yok bu durumda. Gayet rahat rahat olur.
Yani evet.
Gelebilir.
Ama yani işte o kabin görevlisi zaten bu işleri yapmak için oradadır ve aşağı yukarı bütün mağazalarda da vardır. Yani ondan yardım almanın da körlükle bir çok alakası yok. Tabii doğrudan boş kabini görüp uzaktan daha 15 metre öteden görüp koştura koştura orayı kapmanız da körken belki çok mümkün olmayabilir ama yani kabinlerin önünde dururken, yürürken anlayabiliriz yani açık mı kapalı mı. Biz de onu anlayabiliriz.
Ama şey de oluyor Elif, bazen biri kıyafetini orada bırakmış, çıkmış dışarıdan aynaya bakıyor olabilir. Onun için her
halükarda olabilir. İçeride sorma. Kıyafet asılıysa yani. Şey sorabiliriz. Yani burası kimse var mı diye de sorabiliriz. Yani o kıyafetler denenip bırakılmış kıyafet de olabilir. Birinin kendi kıyafetleri de olabilir. Dışarıda da olabilir. O yüzden yani burası boş mu diye. Boş sorma. Olduğunu bildiğimiz halde burası boş mu yani kullanılmakta mı diye sormak mantıklı.
Gayet de doğal.
Evet, doğal. Kıyafet bakarken ne olabilir? Şimdi önce aslında şey, genel olarak kıyafet almaya özel bir tarzımız olmasına önem veriyorsak, önce hiç de bu konuda bir deneyimimiz yoksa biraz mağaza gezmek, dolaşmak iyi olur. Çünkü yani bir tarz belirlememiz için işte bazı mağaza özel konseptleri oluyor işte. Anne işi kıyafet satan, daha geniş, daha şey bol kesimli, işte işlemeli olabilir, daha üst yaş sınıfının üst yaşları, işte kadın kıyafetlerinden tabi bahsediyorum anne kıyafet olunca, kıyafetler olabilir. Sizin ve hani bir süre bunlara dokunduğunuz zaman artık bir mağazanın anne kıyafeti satmıyorsa bile, anne kıyafeti çok hani şey sıklıkla piyasada kullanılan bir ifade olduğu için böyle söylüyorum. O mağaza evet ya yani ileri yaş kadınların tercih edebildiği daha bol kesimli, daha düz renk, daha desensiz desenleri de varsa mümkünse işte genellikle işlemeyle yapılmış. Genellikle daha da penye kıyafetler olur onlar. Ya bunu sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Bir süre bunlara dokunduktan sonra o konseptteki bir mağazaya girmemişseniz bile dokunduğunuz şeyin nasıl bir tarz olduğunu anlamaya başlarsınız. Ya bu alışveriş az önce işte çorbayla pudingi ayırmak gibi bir şey. Ya. O şeyin içine ne kadar çok olursanız konuda daha pratik sahibi, o konuda daha nasıl denir? Daha süzülmüş bir dokunma şeyiniz olur. Yani neye dokunduğunuzu, dokunduğunuz şeyin sizin tarzınıza uygun olup olmadığını bilmiş olursunuz.
Dokunarak modeli olduğunu da rahatlıkla.
Evet, aşağı yukarı bilmiş olur. İlle de rengini, desenini bilmek gerekmez. Evet, bazen benim oluyor mesela tarzına bayılıyorum. İşte bir soruyorum, ay o ne biçim renkte diyebiliyorlar. Yani evet, bu bir olasılık ama yani en azından dokunduğumuz zaman daha rafine bir tarzımız olsun istiyorsak, daha da çok dokunmuşsak, yani bir sürü şeye mağazada
Elif sesin gelmiyor.
Elif sesin
daha çok mağazada.
Dedim, şimdi yerine oldu mu?
Şimdi evet. Gerçi daha çok mağazada dedik. Gerisini tamam. Duymadık.
Daha çok mağazada yani kendimizle alakalı ya da alakasız başka mağazalarda kıyafetlere dokunmuşsak daha rafine bir dokunuşumuz olur. Ve dokunduğumuz şeyin elimize aldığımız kıyafetin ya da ayakkabının, ayakkabı için de aynı şey geçerli. Bizim mi tarzımız ya da çevremizde beğenisini bildiğimiz kişilerin mi tarzına uygun olup olmadığını anlamak mümkün dokunarak.
Yeni modelleri de keşfedip deneyimlerimizi de arttırabiliriz.
Evet ya, yani o sırada kim ne, ya hangi mağaza ne türlü şeyler giyiliyor, ne türlü şeyler satılıyor da öğrenmiş oluruz. Bunu herkes gitsin mağaza geçsin diye söylemiyorum. Şimdi normal koşullarda sadece etrafta gezerek de kimin ne giydiğini görebiliyorsunuz. Yani görebiliyor insanlar. Bizim herkesin üzerindekinin ne olduğunu öğrenmek için onlara dokunmamız çok mümkün olmayacağı için böyle bir zevkimiz olsun istiyorsak. Yani böyle bir merakımız varsa mağazaları alışveriş yapmayacaksak da gezmeyi, tek tek dokunmayı, yanımızda bitiveren işte nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Vermediğim size falan diyen görevlileri de bakıyorum sadece diye savuşturduktan sonra rahat rahat bakmayı öneriyorum. Böyle bir merakı olanlar için tabii yani. Ya ben ne giymek istediğimi bilmek istiyorum. Yani bir tarzım olsun istiyorum. İnsanlar genellikle benim hoşlanmadığım tarz bir şeyler giydiğimi söylüyorlar. Hani benim istemediğim tarz bir şeyler giydiğimi. Ay o ne biçim işte babaanne gibi olmuşsun diyorlar. Ya da işte o ne kokoşluk. Ben aslında spor giymek istiyorum falan. Ya da işte gecelik mi kıyafet mi olduğunu ayırt edemiyorum diyen insanlar için böyle insanlar var. Bu ayıp da değil, kötü de değil, olmayacak bir şey de değil. O öyle insanlar için şey öneriyorum işte hani gidip farklı farklı mağazalara özellikle konsept mesela abiye kıyafetlere daha çok dokunduğunuz zaman abiye kıyafet satan bir mağazada dokunduğunuz zaman aşağı yukarı abiye kıyafetlerin neye benzediği konusunda fikir sahibi olursunuz. Ve abiye satmadığı halde, genel olarak öyle satmadığı halde, işte kıyafetlerinden bir tanesi ya da biri onu abiye olan bir mağazada o şeyin abiye olduğunu ayırt etmeye başlarsınız.
O reyonun abiye reyonu olduğunu da keşfedik. Oradan biz bir şey almayacaksak diğer reyona yönelebiliriz. Bu da bir...
Evet. Ya da böyle bir şey arayan bir arkadaşımızı oraya yönlendirebiliriz. O da bir ihtimal. Yani aslında... bu konudaki bilgimiz, beğenimiz rafineleşmiş olur, süzülmüş olur. Bilgi sahibi oluruz. Yani etrafta ne var? Böyle bir merakı olanlar için bunu öneriyorum. Olmayanlar için diyelim ki ben işte spor giyiniyorum. Rahat olsun benim için kıyafet. Çünkü genellikle bu böyle bir merakı olmayan insanların tercihi bu yöndedir diye hani böyle bir genelleme yaptım. Çok fazla özenmek isteyen insanlar daha meraklı, daha çok şey bilmek isteyecektir. Tabii yani kıyafet çok önemli değil ama hani işte düzgün olsun yeter. İşte hani görünür olsun yeter. Ya rahat olsun. Ya gideyim de işte çok abesle iştigal olmasın da işimi görsün diye düşünüyor olabilir. Bu insanlar için de aşağı yukarı bazı işte markalar ya da bazı tarzı sattığını bildiğimiz mağazalar vardır. İşte ne bileyim X mağazasının daha çok spor kıyafetler sattığını biliriz. Ya da bunu sorup öğrenebiliriz. Ya da internetten yorumlarına bakabiliriz. Artık
kendimiz hani, keşfedebiliriz tabii mağazaları gezerken.
Aa, işte hani bunu böyle. Şey için söylüyorum. O kendimiz keşfetme işini geçtik. Onu hani kendimiz keşfetme... zaten önerdim. Onu çok uğraşmak istemeyenler için. Ya ben bir mağazaya gideyim oradan seçeyim alayım işte diyenler için. Aşağı yukarı bir şeyiniz varsa ya işte ben desensiz tişört giymek istiyorum. Ben yakalı kazak giymek istiyorum. Ben işte ya kot pantolon giyerim. Ya da işte ben eşofman giyer çıkarım. Bunları aşağı yukarı bunları sattığını bildiğiniz mağazalara girip varsa bir tarzınız ya ben siyah üstünde işte şey olmayan bir sweatshirt arıyorum diyebilirsiniz. Bir, ya da bunu herhangi bir mağazaya girip tezgahtara böyle bir şey sorabilirsiniz. Bunu yapan bir sürü insan vardır. Genellikle erkeklerin tarzı budur. Aramızdaki erkekleri bunun dışında ya da içinde bırakmak mümkün. Yani tanımıyorum alışveriş şeylerini. Alışkanlıklarını bilmiyorum.
Zaten mağazadaki görevli de girer girmez herkese demez mi buyurun nasıl bir şey
var? Nasıl bir şey arıyorsunuz diye sorarlar zaten. Gerçekten aradığınız bir şekil varsa onu doğrudan görevliye sorup tarif edip aşağı yukarı işte ben işte kadife siyah bol paçalı düğmeli pantolon arıyorum dediniz. Atıyorum yani. Elinde böyle bir şey varsa, buna yakın birkaç model varsa getirir. Yoksa da yok der. Yok dedi ama siz ama işte keten de olur dediğiniz zaman, ya da o şöyle deyip kadife yok ama keten var dedi. Atıyorum, o da olabilir.
O model yok ama şu da vardır, çok güzel.
Ha, ya da şu da var diyebilir falan. Yani böyle bir alışveriş yapmak da mümkün. Bunu da gören insanlar da yapar. Yani özellikle aradığı bir şey vardır. Öyle tonla bütün şeyleri bakmak istemiyordur. İşte sadece siyah pantolon arıyordur. Ne bileyim, siyah kumaş pantolon arıyordur. Sizde böyle bir şey var mı? Varsa hani gösterin bana o reyonu, ya da getirin bana bakayım. Beni uğraştırmayın. İşte önce eteklere bakacağım, yanında gömlekleri geçeceğim. Üstünden elbiselerden sola döndükten sonra montların arkasındaki reyonu bulmak istemiyorum diyebilir. Gören insanlar da bunu yapabiliyor. O yüzden sizin de kafanızda bir şey varsa sorabilirsiniz. Zaten canla başla yardımcı oluyor o tezgahtarlar.
Kendileri de bu işten prim alacakları için gayet, onlar da zaten göstermek için can şey ne yapacak derler, can atacaklar.
Evet.
Gayet hevesli olacaklardır. Sıkır yani, marketteki gibi değil burada değil mi? Gayet memnun bir şekilde
size. Evet yani de. Hele de yani kadın kıyafetleri satan erkek de aynı şekilde de. Yani böyle saatlerce o sıkılıyorlar ama hiç onun için eğitilmiş gibiler yani. İşte bu nasıl oldu? Bu çok güzel oldu. Ama sizi sanki biraz daha kısa gösterdi falan. Böyle yorumlar yapmak için oradalarmış gibi duruyor yani. Bazıları bu işte çok iyi değil olabiliyor. Yani işte ha bu da güzel durdu, o da güzel durdu, hepsine güzel durdu diyebiliyorlar yani. Bunun da hiç körlüğümüzle alakası yok yani. O olduğu durumlarda
numarada bu alışverişlere gide gide karşımızdaki insanın ne kadar samimi evet. olmadığını.
Ama şey, bazıları çok inandırıcı davranıyorlar ya, o konuda da şey olabiliyor. Yani size hiç yakışmadığı halde "Aa çok güzel gösterdi size vallahi, hiç poponuz yok gibi" falan, hani bir gidiyorsunuz bir şey, insanlar da hani sadece bu körler için yine demiyorum. Şimdi bir alıp geliyor. Ya bu ne kızım ya, ne biçim olmuşsun diye bir yorumlar duyabiliyorum yani insanlardan. O yüzden hani mağaza görevlileri.
Ama hem... belki de zevki güzel değil Elif, öyle ha, değil mi?
Tabii birlikte o tabii olasılır.
Bir arkadaşımız da arkadaşımızla gittiğimiz zaman yok yok ben bir daha seninle gelmeyeceğim diye, işte Ayşe ile geleceğim alışverişe diyebiliyorsun. Seninle beğendiğim kıyafet hiç de hoş olmadı.
Yani bir tarzınız varsa zaten kiminle, kimin tarzıyla sizinkinin uyduğunu ya da kimin size uygun yorumlar yaptığını biliyorsunuzdur. Ama bir tarzınız yoksa, henüz yoksa, olsun istiyorsanız, bir kafanızda da bir şey varsa, yani ben böyle çıtı pıtı bir hanım gibi görünmek istiyorum. Ben işte karizmatik bir adam gibi görünmek, ben cool bir adam gibi giyinmek istiyorum. Ben salaş giyinmek istiyorum. Böyle bir hani kafanızda böyle bir tarz var. Ama bunun nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, o zaman işte hani biraz biraz zevkli insan gören değil, fikirlerine güvendiğiniz insanlara sormanızı, bu öyle mi böyle mi deyip sorup bilgi almanızı da öneririm. Ama işte bir mağazaya gittiniz, tarzınız var ya da yok, bakıyorsunuz bir şey çok hoşunuza gitti, artık oraya gelelim yani, aşağı yukarı bir tarz nasıl oluşturulur, kıyafet alırken ne yaparız ne ederiz geçtikten sonra şimdi gerçekten alıyoruz, şimdi öyle düşünüyorum. Mağazaya girdik, bakındık işte etekleri, şortları, pantolonları, tişörtleri geçtikten sonra bir tane ceketi çok beğendik. Çok hoşumuza gitti. İşte detayları var, işte düğmeleri hoşumuza gitti. Dokusu hoşumuza gitti bilmem ne. Şimdi bunun bir rengi var. Ne renk olduğunu bilmemiz lazım. İki, rengini de diyelim ki hani ne renk olursa olsun ben bunu alacağım. Bedeni bize uygun mu? Bize uygun bedeni hangisi? Bu bilgileri almamız lazım. İşte AC ve Kiki Tens bu aşamada çok yardımcı oluyor ama.
Fiyatı.
Evet, fiyatı da tabii ki. Bunları bilmek için bir görevliden yardım almamız gerekiyor maalesef ki pek çok şeyde, mağazada. Aslında gören insanların da çoğu o şeyleri araştırırken işte çok bir sürü ürün oluyor yan yana, işte aradığı bedeni bulamayabiliyor mesela. Dolayısıyla şey, ya da aradığı bedenin başka bir rengini bulamayabiliyor. O yüzden bu konuda da görevliye, onlar da soruyorlar. Bizim görevliye sorduğumuz şeyler biraz daha farklılaşıyor işte. Yani bu ne renk? Üzerinde başka renkte bir desen var mı? Desen varsa nasıl bir desen var? İşte fiyatı ne kadar? İşte öğrenmek istiyorsak bu yıkama talimatına bakabilir misiniz? Kaç derecede yıkanmaz ya da yıkanması gerekir? Bu böyle uyarıları var mı? Gerçi hani kaç derecede yıkanırı artık alacağımız zaman, ya gerçekten onu beğendik, denedik, oldu, alacağımız zaman okumak daha yararlı, öbür türlü bilgi kirliliği olmuş olur. Ama özellikle işte deseni, nasıl bir desen, işte tarzından emin olamadıysak, bu spor bir ceket mi, yoksa işte resmi bir ceket mi, abiye bir ceket mi, bunu sorabilirsiniz. İşte diyelim ki dokusu böyle çok pürüzsüz, çok kaygan bir şey. Bu parlak görünüyor mu? Ya da değilse bile, hani renk parlak bir renk mi? Pastel bir renk mi?
Şeyi de soruyorum bazen Elif, değil mi? Örneğin bu ceketin içine nasıl bir şey giyersem daha
olur. Onu da sorabilirim. Bu renkle, atıyorum o çok ara bir renk yani. Dedi ki size işte kiremit rengiyle turuncu arası. Ne tam kiremit, ne tam turuncu. Ha, peki bunu hangi renkle giyebilirim diye sorabilirsiniz. Ama bunda da mağaza görevlisinin beğenilerine tabii biraz güveniyor olmak lazım. Ama onu aşağı yukarı bir şey söylediğinde siz de bir başkasından da teyit etmeniz mümkün. Çünkü artık yani çok fazla ara renk var ve
yeni yeni renk isimleri var.
Yani adı sadece işte mor, ama işte morun bilmem ne tonu. İşte aslında mor yeşille gitmez ama o tonu gider falan. Hani bunları bilmek için sormak icap edebilir. Çok çok fazla ara renk var çünkü. Ama soracağımız şeyler aşağı yukarı bunlar olabilir. Yani bu ne renk? Parlak mı? Mat mı? Pastel mi? Canlı mı? İşte ya da bazen şeyi kestiremeyebiliyorlar mesela işte. Ya bu nasıl deniyor ki acaba? Bu renge ne deniyor? O kadar artık renkler çoğaldı ki. İşte bilmem neye benziyor falan dediği zaman kafamızda bir şey canlanıyorsa ne ala. Canlanmıyorsa biraz daha derinleştirip sorabiliriz. Eğer hani kafamızda bir soru işareti kalmışsa. Atıyorum ben kahverengiyi sevmiyorum. Kahverenginin bir tonu dedi. İşte onun nasıl bir tonu? Belki hoşuma, yani benim tarzıma çok alakasız olmayacak bir şeydir ama onu derinleştirebilirsiniz. Gerekirse bir ikinci kişiden yardım almasını, ki genellikle istiyorlar. Yani eğer kendileri açıklayamıyorlar, ya bu ne rengiydi deyip birine çevirip soruyorlar zaten genellikle. Onu sorabiliriz. Ve işte emin değilsek, zaten bir, bu konuda çok fikir sahibi değilsek, ya bu spor mu, işte resmi mi, gündelik mi, abiye mi falan, bunları sorabiliriz. Üzerinde bir desen varsa o desenin ne renk olduğunu ve ne şekilde olduğunu sorabiliriz. Ve tabii işte fiyatını sorabiliriz. Bize uygun bedenini sorabiliriz. Bu zamana kadar sorusu olan ya da eklemek istediği bir şey olan kimse var mı?
Tabii tüm bunları, bu modelleri, kıyafet ile ilgili diğer detayları mağazalar, internet sitelerinde de gezerek bilgi sahibi olabiliriz. Öyle değil mi? Kullanılabilir bir yöntem midir?
Ha tabii. Hatta orada şöyle şeyler de oluyor. Kumaş bilgisine de ulaşabiliyorsunuz. İşte %30 şey elastan, %70 polyester diyor mesela, atıyorum yani işte. Ya da %60 ipek, %30 yün, %10 şey diyebiliyor, elastan diye böyle bir şeyler diyebiliyor. Dolayısıyla
fiyatlarını hani, da söylüyor tabii, renklerini
fiyatlarını söylüyor. Da görüyoruz, renklerini söylüyor, yani kayıtlı renklerini söylüyor.
Hangi mağazalarda
işte beden aralıklarını görebiliyorsunuz. Mesela işte bu ürün 42'ye kadar var. Onu görebiliyorsunuz.
Yok, her mağazanın sitesi... diğer bedenini sormamıza gerek olmayan. Ha,
evet, ya da en düşük 36 beden diyor. 34 beden bir şey aramayabiliyorsunuz. Ya da işte ya bu mağazaların şeyleri çok erişilebilir mi bilmiyorum. Her biri erişilebilir mi bilmiyorum. Çok internet alışverişi alışkanlığım yok ama en azından bu bilgilere internetten ulaşabileceğimizi bilelim. Mağazanın sitesi erişilebilir değilse talep etme şansımız olsun ama mağazaların artık, yani zincir mağazaların hepsinin internet siteleri var. Ürünlerini orada görmek mümkün. Bulmak mümkün. Ama tabii butik bir mağazaya gitmiş de olabiliriz. Yani web sitesi olmayan, işte zincir olmayan bir mağazaya da gitmiş olabiliriz. Ya da hiç o işle uğraşamam ben, gider bak da demiş olabiliriz. Orada ki da internette bakmış yani. Bile olsak yine de görevlilere sorma ihtimalimiz var.
Hani genel anlamda kabaca bilgimiz olması anlamında kullanılabilir marketteki gibi.
İnternette buyurun.
İnternetteki göreceğimiz ürünlerde bir tek şeye dikkat etmek lazım. Benim birkaç kez başıma geldi. Örneğin erkekler için bir takım elbise beğeniyorsunuz. Gayet güzel. Ondan sonra ama mağazaya gittiğinizde öğreniyorsunuz ki mesela o takım elbisenin fiyatı da orada gayet güzel. Fakat orada öğreniyorsunuz ki işte iki sezon öncesinin ürünüymüş o. Ondan sonra ve sadece internette satılıyormuş. Dolayısıyla hani orayı iyi araştırmak lazım. Gerçi ben sonradan baktığımda öyle bir not da görmedim sitede ama Kiyılı da benim mesela başıma geldi. Dolayısıyla hani şeye bakmak lazım. Hakikaten orada bakarken hem fiyata hem de ürünün mağazada satılıp satılmadığına bakmak lazım.
Şey var diye hatırlıyorum ama bazı yerlerde Hakan Bey, hepsi tabii, bütün mağazaları ben de gezmedim. Bunu alabileceğim mağazalar diye bir seçenek yanılmıyorsam var. Hatta hangi şubelerde olduğu da yazıyor. Hangi bedenin olduğu.
Vardır. Vardır mutlaka ama Kiyılı'da öyle bir şey yoktu. Ondan sonra benim baktığımda ben bana en yakın Marmara Park'a gittim mesela ve oradan, yani yine sorunu çözüyorsunuz ama ürünün 2-3 sezon öncesi ürün olduğu falan gibi şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz.
Tabii yani.
O zaman yani şunu diyelim, ya zaten mağazaların bütün hepsinin sitelerinin erişilebilir olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama erişilebilirse de böyle bir seçenek var. Çoğunda var. Yani var, olma ihtimali var, daha doğrusu öyle söyleyelim. Ürünün hangi mağazada olduğunun bilgisi bazı mağazalarda var. Bunu arayalım. Eğer yoksa da şansımıza diyeceğiz. Yani o hiç kimse için yoktur. Onun için yapabileceğimiz, gidip öğrenmekten başka bir çaremiz olmayabilir.
Ya da internetten alıp eve gelmesi.
Ya da. Ama internetten almanın da şöyle dezavantajları var. Yani orada gördüğünüz beden tam sizin vücudunuza uygun, kesim sizin vücudunuza uygun mu? İşte evet, dokusunu beğenecek misiniz?
Deneme şansın olmadığı için bu da ister istemez
bir. Ama tabii o şeylerin de
çok önemli çünkü hakikaten.
Tabii ki yani vücut yapınız şey.
Önemli. Orada gören, gözüken renkle bazen sana gelen birbiriyle birebir aynı olmayabiliyor.
Daha güvenilir markalarda belki sorun olmaz ama evet, internetten kıyafet alışverişi, ayakkabı alışverişinin böyle bir dezavantajı var. Ama onların da şöyle bir avantajı var. Ya bunu göze alabilirsiniz. Yani ben mesela bununla uğraşmak istemem. Aldığınız zaman pek çok sitede geri şey, ücretsiz kargo ile geri gönderme olasılığınız,
öyle bir seçeneğiniz var. Edebiliyoruz değil mi?
Yani alıp bakıp tekrar gönderme şansınız da var. Ama online alışveriş sanırım Serper'in konusu olacak. O yüzden onu da çok şeyine bulaşmayalım. Çöplüğünde ötmeye çalışmasak olur.
Evet, sadece alternatif olarak söylerim. Önümüzde
yani mağazadan var. Alışveriş yapmak için bir
sesin gitti, mağazadan sesin alışveriş gitti, yapmak dedik.
Mağazadan, evet. Orada...
Şimdi duyuyor musunuz?
Evet.
mağazadan alışveriş yapmak için bir ön hazırlık olarak web sitelerini kullanmak mümkün.
Tabii tabii.
Demiştim.
Peki o zaman aldık
ayakkabıyı. Ürünümüzü aldık. Başka bir şey var mı bununla ilgili? Kıyafet ve ayakkabı. Ayakkabı da aşağı yukarı aynı aslında. Yani ayakkabı, hatta ayakkabıcılar çok daha birebir ilgilenirler. Herkesle ilgilenirler. Giydirirler ayakkabınıza, bağlarlar falan. Böyle kendinizi bir şey zannedersiniz onu. Gerçi bir zincir marketlerde o kadar çok yok ama küçük ayakkabıcılarda, butik mağazalarda daha çok olur.
Burada da önemli olan herhalde kendi ayak numaramıza göre alınan, hani böyle numaralara göre sıralandırılmıştır ya özellikle.
Bazı o marketler modelde öyle, evet. Yani o bütün 38'ler bir yerde, işte ya da işte bütün siyah ayakkabılar bir yerde olan tür mağazalarda var. O yüzden girdiğiniz mağaza türü önemli. Sadece sivri burun ayakkabıların sıralandığı reyonların, işte botların sıralandığı reyonların farklı olduğu şeyler de var. Yani tarza göre sıralandığı mağazalar da var. O yüzden yani girdiğiniz mağazanın şeyine göre, türüne göre o da değişebilir.
Bunu da alışverişe çıka çıka öğreneceğiz zaten. Deneyimleyeceğiz hangi mağazanın nasıl olduğunu.
Evet. Girdiğimizde şunu sorabiliriz. İşte hani reyonlarınızı neye göre düzenlediniz diye sorabiliriz. Ama hiç bunu, ya işte hani türlerine göre mi, numaralarına göre mi, renklerine göre mi falan gibi sorabiliriz. Ona göre aradığımız türdeki bir şeyin reyona bizi yönlendirmelerini isteyebiliriz. Ama yani öyle yapmaya da biliriz. Doğrudan girip İşte sağdan soldan önümüzdeki ilk erişebildiğimiz tezgahtan başlayarak ayakkabılara dokunarak şey yapabiliriz yani.
Yine dokunarak rahatlıkla dokunabileceğimiz bir alan değil mi ayakkabılarda?
Tabii ki yani onu mümkün olduğu kadar açık tutuyoruz.
Ayakkabıda deriyi hissetmek daha da önemli hakikaten. Yani o gerçekten önemli.
Hatta ayakkabıda yani giymek çok önemli. Yani kıyafette bazı şeylerde olmaz, bu bana olur diye biliyorsun. Yani.
Olmazsa olmaz.
Evet.
Ama
yani
hani şey, o deriyi hissedebilmek, hatta mümkünse onunla ilgili biraz bilgi almak satıcıdan, doğru bir yerdeyseniz doğru bilgi gelir zaten. Hakikaten önemli.
Yani her zaman deri almıyor da olabilirsiniz. Yani pek çok spor ayakkabılar
tabii deri
yani yapıldığı malzemeyi yani diyelim.
Dokunarak
taban özellikleri olabilir. Evet. Taban özellikleri olabilir. Ya dokunarak rahatlıkla her zaman şeyi anlayabiliriz. Tabii bir şeyin kumaş mı, deri mi, plastik mi olduğunu anlayabiliriz ama işte atıyorum ne derisi olduğunu ya da gerçek deri olup olmadığını anlamayabiliriz. O yüzden onu sormak mümkün. Ama genellikle %100 deridir diye de cevaplar alma ihtimalimiz de yüksek.
Kandırılma desek yani sanki biraz bazen.
Yani ayakkabıcılığın biraz şeyinde bu var herhalde. Çünkü ya kandırmak demeyeyim de hani hepsinin deri olduğunu iddia etme biraz ayakkabıcılarda sanırım var. Bilmiyorum.
Ama bu da zaten bize özel bir şey değil. Kör olduğumuz için değil. Herkese yapılan, her müşteriye yapılan.
Yani o ekstra bir şey zaten. Bu türlü şeyleri anlayabilmek ekstra bir ilgi, bilgi meselesi. Hatta öyle bile olsa yani şu anda teknoloji sağlam gelişmiş durumda. Yani ciddi profesyonel değilseniz herkesi kandırabilecek türde güzel taklitler var tabii ki.
Peki ayakkabıyı da.
Yani ayakkabıyı, özellikle ayakkabı, yani diğer kıyafetleri belki alışmış olabilirsiniz. Hani ya bu bana olur deyip dokunup aldığınızda tutturuyor olabilirsiniz ama ayakkabıyı denemek iyi olur. Çünkü üzerinde yürüyoruz. Bütün ağırlığımızı taşıyor. Ayak sağlığı önemli. Yani ayağımızın biçimini bozabilecek türde ayakkabılar var. Ciddi acılar verebilecek ayakkabılar var. O yüzden
kalıpları yani birbirine tutmayan ayakkabılar var.
Tabii yani her 38 numara aynı olmayabiliyor. Her 45 numara aynı olmayabiliyor. Kıyafetinize alırken bunu da bu şeyi hazırlamazdan önce, yani engel eğitimi oturuma başlamadan önce geldi aklıma. Hiç uygulamış değilim. Hatta bu aralar şeyi fark ediyorum, eskiden aldığım kıyafetlerin renklerini, desenlerini unuttuğumu, yanlış kodladığımı hatta. Mor zannettiğim bir şeyin mavi çıkabildiğini fark ediyorum. Acaba bana ışıkta farklı bir ışıkta farklı görüp öyle söyledikleri için mi, yoksa ben mi tamamen uyduruyorum bilmiyorum ama böyle bir şey fark eder oldum. Yaşlanıyorum herhalde. Alırken işte o kıyafetin ne renk ne desende olduğunu öğrenip bir yere not edebiliriz. İşte bilmem nereden aldığım kazak ya da işte bilmem ne yakalı ceket, işte düğmeli bilmem ne pantolon falan gibi, işte bir belirleyici, kendimiz için belirleyici bir şey olduğu durumda şu renkte, şu desende gibi ya da ihtiyacımız olabilecek, sonradan hatırlamamız gerekecek bilgileri bir yere not edebiliriz. Şimdi anlık hepimizde akıllı telefonlar var.
Örneğin isterseniz.
Evet, hani öyle bir şey yapabiliriz. Tabii bir braille, ama braille sesli etiketleyicimiz falan varsa kumaş etiketle yapıştırmak mümkün, ama her zaman elimizde öyle şeyler olmayabiliyor. Ya da olsa bile yanımızda olmayabiliyor. O yüzden hani o şeyi tanımlayabilecek bir bilgi not etmek mantıklı olabilir. Daha sonra hatırlamak bir yerlere, belleğimizde ya da işte daha kalıcı bir yerlere not edebilmek için faydalı olabilir.
Oraya.
Evet. Daha sonra da eve geldiğimizde onu, işte varsa öyle bir düzenimiz, işte gardıropta iş kıyafetlerini bir yere koyuyorum, işte siyah gömlekleri bir başka bir yere koyuyorum falan gibi bir düzeniniz varsa, onu da uygun yere yerleştirmek için de faydalı olabilir.
Tabii bu şey ayakkabıda da geçerli herhalde, değil mi? Rengini sormak, numarasını ve fiyatını sormak.
Yani üzerinde başka renkte detayları, mesela bazı ayakkabıların bir sürü detayı, o girintisi, çıkıntısı, dikişi bilmem nesi oluyor. Ama bakıyorsunuz hepsi aynı renk. Ama bazen işte ayakkabının üzerinde işte yekpare bir şeymiş gibi görüyorsun ama desenli olabiliyor. O yüzden ayakkabının üzerinde başka renkler var mı? Varsa nerelerde? Parlak renkler mi, işte ne bileyim şey mi, hatta bazen işte bilmiyorsak yine de çok fazla, spor mu bu, takım elbisenin altına giyilir mi ya da işte resmi bir kıyafetin altına giyilir mi, bunları da sormak mümkün. Kıyafetle ilgili ya da ayakkabıyla ilgili başka bir şeyimiz var mı? Sorumuz, eklemek istediğiniz bir şey.
Aksesuarlarla ilgili var mı? Yani kemer olabilir, eldiven olabilir, şemsiye olabilir, erkekler için kravat iğnesi olabilir vesaire vesaire. Kravat tabii başlı başına bir aksesuar. Fular, kaşkol, bere vesaire vesaire.
Yani kemer ve şey gibi, daha doğrusu işte kravat iğnesi, saat, takı gibi şeyler dışında kalanlar da aslında kıyafetle aynı şeyde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani kravatın dokusu, şeyi, tarzı, rengi, ya dokusu ve işte aslında şeyi, modelini zaten dokunarak anlayabiliriz, hani kumaşını. Ama işte rengi, deseni, bu tabii işte yine yardım alarak çözebileceğimiz bir konu. Ve işte yine eğer böyle bir tarzımız, bilgimiz yoksa, işte bu resmi bir kıyafetle giyilir mi, takım elbiseyle giyilir mi, ya da işte spor mudur, otantik midir, ne tür bir şeyle giymek icap eder gibi sorularla kendimizi ve tabii tezgahtar, satıcı kişiyi yönlendirebiliriz. Ama takı, aslında takı için de aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Yani yine dokunmak, dokunduğumuz şey, bir süre sonra işte o dokunduğumuz şey konusunda biraz rafine bir bilgiye sahip olmuş oluyoruz. İşte şu tarz şeyler daha abiyedir, bu tarz şeyler daha gündeliktir, bu tarz şeyler daha spordur, şu tarz şeyler daha otantiktir gibi fikir sahibi oluyoruz bir süre sonra. Ama bunun için, bu bilgiye sahip olmak için bununla biraz zaman geçirmiş olmamız gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi yani bilgi sahibi olmak için o konuya biraz ilgi ve biraz zaman ayırmış olmamız gerekiyor.
Ama ilgi gerçekten çok önemli gerçek sanırım. Çünkü takı meraklısı değilsen onunla ilgili neler nasıl olur, ne tür kıyafetle hangisini takmak konusunda takı meraklısı değilsen çok da zaten öğrenip kendini de geliştirmiyorsun.
Yani değilsek de bir atıyorum mecburi bir işte bir şeye gideceğiz, bir davete gideceğiz, bir kıyafetimize uygun bir şey seçeceğiz işte ya da yine aynı şey kravat iğnesi için geçerli. Belki kol düğmesi için geçerli. Belki saat için geçerli. Yani onu aksesuar olarak değerlendireceğimiz herhangi bir şeyde. Eğer böyle bir merakımız yok ama kendimizi zorunda hissediyorsak bir şey için. Yani düşündüğümüz, birlikte kullanmayı düşündüğümüz kıyafeti bilen birine ya da tarif ederek. Ya da fotoğrafını çekip götürerek şöyle bir şey alacağım. Şöyle bir şey giyeceğim. Bunun üstüne nasıl bir şey takabilirim de bir tarz yani. İnsanların yaptığı bir şey. Genellikle arkadaşlarından bu türlü fikir alır gören insanlarda. Eğer böyle bir ilgileri merakları yoksa. Daha da doğru bir yöntem olur aslında yani. Satıcının şeyini bilmiyoruz. Tarzını ve bize nasıl yönlendireceğini bilmiyoruz ama. Arkadaşlarımızın bizi nasıl yönlendireceği konusunda fikir sahibi oluruz. Yani gerçekçi olurlar, gerçekçi olacak arkadaşlarımız vardır. İşte tarzını beğendiğimiz arkadaşlarımız vardır. Bizim tarzımızı bilen arkadaşlarımız vardır. Ya da yakınlarımız sadece arkadaş demeyelim. Annemiz, babamız, işte dayımız, amcamız, komşumuz da olabilir bu kişi. Ya da kişiler. Dolayısıyla hani bu böyle bildiğimiz birisi varsa yönlendirmelerinin ne şekilde yaptığını bildiğimiz biri varsa ona danışmak satıcıya danışmaktan daha mantıklı olur. Ama bunun da körlükle bir alakası yok. Çünkü eğer bu konuda bir merakımız varsa zaten aşağı yukarı dediğimiz gibi o konuda bile bir evet enerji harcıyoruzdur, bakıyoruzdur, ediyoruzdur. Yeni çıkan bir şeylere dokunma ihtiyacı duyuyoruzdur. Birileriyle gittiğimizde öyle kenarda beklemek yerine biz de şeylere bakıyoruzdur. Yani onu da söyleyeyim. Yani birileri alışveriş yapıyorken ille de birinin kolunda olmamız gerekmiyor. Bir şeylere dokunabiliriz. Hele de bu konuda bir merakımız varsa yani dokunmamız da, elimize almamız da, yerinden çıkıp hatta elimizin çarpıp yere düşmesinde bir sakınca yok. Paşabahçe'ye gittiğinizde bunu dışa şeyde bırakıyorum tabii yani cam şeyler satan yerde. Biz bunun dışında bırakıyorum. Ben Paşabahçe'ye gittiğimde elimdeki torbaları yanımdakilere veriyorum. Çünkü sağ sola fark etmeden çarpıp da yanımda sürüklemeyeyim diye.
Ama şeyi biz çok kullanırız iş yerindeki arkadaşlarla. Burada sonuçta hani gören görmeyen farkı yok dedik ya. Aynen öyle, bir tek sonuçta ben görmeye engelliyim. Ama bir sürü arkadaş, bir tane takı zevkine güvendiğimiz arkadaşımız vardır. Gözü kapalı ona aldırdığımız çok olur. Getirdiğinde de hepimiz bayılırız yani. O gider alır mesela bizim takı ihtiyaçlarımızı. Bu da bir yöntem olabilir.
Evet yani işte söz konusu özel ilgi merak olduğu durumlarda zaten bu konuda siz de bir şekilde süzülmüş oluyorsunuz. Bir zevkiniz, beğeniniz olmuş oluyor ama böyle bir şeyiniz yoksa hemen olmasını zaten kimse beklemiyor. Kör, gören, topal, zenci, Laz fark etmiyor yani. O kadın, erkek fark etmiyor. Böyle bir merakınız yoksa illa birine danışıyorsunuz. Danıştığınız kişinin yani satıcı olması bazı riskleri beraberinde getiriyor. Sadece size satmak için uygun olduğunu söylemiş olabilir. Körsek, kör olduğumuz için ne anlatacağını bilemeyip o anda öyle bir şey söylemiş olma olasılığı olabilir. Kendi zevki kötü olmuş olabilir. Yani kendisi bizim tarzımıza uygun olmayabilir. Ya da bizim tarzımız konusunda fikir sahibi olmayabilir. Biz de zaten bir şey bu konuda dile getiremiyorduk. Hani zaten çok deneyimli değildik. Öyle bir risk olabilir.
Bazıları da işte, memnuniyeti için gayet ve de zevkliyse gayet yönlendirir. Ve siz de çoğu zaman oraya gitmeyi tercih edebilirsin.
Ha, o da olabilir yani. Ama işte tamamen müşteri memnuniyetiyle, tamamen saf niyetlerle de sizi istemediğiniz şekilde yönlendirebilir bir satıcı. Bu yani kötü bir niyetle değil.
Evet.
Sanki sizin bir şey dinlerince anlayamadığı için. Ya da kendi zevki sizin istediğiniz gibi olmadığı için olabilir yani. O ve onun gibi bazı kişiler sizin aldığınız şeyi çok güzel, çok işte şık bulacakken bir başkası, bir başka grup ya da çok rüküş, işte çok avam, işte çok abartılı ya da çok gereğinden fazla spor falan işte her neyse yani adı artık bulabilir. Bu tamamen şeyle alakalı yani o kişinin, satıcı kişinin sizin ne istediğinizi tam olarak anlayıp anlamamasıyla ya da kendi zevkinin ne olduğuyla alakalı olabilir. O yüzden 100 kere tekrarladığım gibi bir kere daha söyleyeyim. Böyle bir şey çok ilgimizin bilgimizin olmadığı bir konuda hele aksesuar alacaksak başka bir şeye hali hazırdaki bir şeye uyduracağımız bir şey alacaksak zevkini bildiğimiz birine sormak, danışmak kör ya da gören fark etmez yerinde olabilir.
Evet. Kıyafetin
giyinme işinden de bir sıyrılsak olur diye
kasada
düşünüyorum.
Kasada yine aynı şeyler geçerli.
Evet yani o konuda aklımıza güvenmiyorsak ben artık güvenmesem olur mesela belleğimize güvenmiyorsak yani. Bir yere not edebiliriz. Sonrasında hani şununla giyebileceğin bir şeydi, takabileceğin bir şeydi, şu renkti falan gibi bir yere not edebiliriz.
Peki. Kıyafeti markete gittik, kıyafetimizi aldık, ayakkabımızı, takımızı aldık. Artık eşyaya geçelim mi? Ya da senin aklında sıralamada farklı bir şey varsa ona geçelim.
Beyaz eşya ya da elektronik eşya. Elektronik ev eşyası diyelim. Bunları da aslında böyle bir şey alırken de artık insanlar önce bir ton internetten bakıyorlar ve şey yani ben de bakıyorum ve kendine en uygun işte hem fiyat hem özellik hem hem marka hem türü şeyi bir arada bulan en uygun buldukları ürünü ya da internetten alıyorlar. Bizim için özellikle elektronik eşyalarda, ev eşyalarında işin içinde bir şey daha girmiş oluyor. Bu şeyin erişilebilir olup olmadığı. Yani dokunmatik bir ekranı var mı? İşte dokunmatik bir ekranı varsa zaten doğrudan şüpheyle yaklaşmak lazım. Çünkü hani onun erişilebilir olma ihtimali henüz daha düşük. İşte mobil uygulama kullanılabiliyor mu? Ya da işte bu mobil uygulamalar bizim kullandığımız akıllı telefonlarla uyumlu mu? Erişilebilir mi? Araştıracağımız şeylerden bir tanesi de bu olabilir. Ya da işte tuşlu şeyler alıyoruz. Diyelim ki işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın gibi aletlerden bahsediyorum. İşte çevirmeli şeyleri var, butonları var. Bu butonların şeyi böyle çevirmeleri kademe kademe mi yoksa işte istediğiniz şekilde döndürüyorsunuz hani öyle fırıl fırıl dönüyor mu? Şeyin oku sonuçta etrafında Latin harflerle ya da rakamlarla bir şeyler yazıyor işte 30 derece ya da işte ön yıkama bilmem ne bu hani çevirmeli şeylerde böyle şeyler var. Ve o okun denk geldiği yeri kabul edecek. O ok kabartılmış olarak ya da çukur olarak yani el dokunularak hissedilecek bir biçimde mi? Hiç değil. Yine de o ürünü beğendik. Etrafında ya bu şey yani oku dokunabiliyoruz. İşte ama çevirmeli değil. Ya da işte oku da dokunamıyoruz. Bunun üzerine etiket yapıştırabilir miyiz? Yani bu da bir seçenek, seçme kriterimiz olabilir. Yani dokunacak geçme. Çünkü aradığımız ürün hiç erişilebilir olmayabilir ama çok istiyor da olabilir. O şey işte bizim bütün diğer bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ama erişilebilir evet, değil.
İstediğimiz özellik onda var diyorsun yani.
Falan var. Başka bir şey de bulamadık. Hani olmaz ya, oldu diyelim. Başka bir şey de bulamadık. Ama bu şeyi erişilebilir hale getirmemiz için uygun mu? Yani işte çevrilen ibrenin üstüne bir şey yapıştırabiliyor muyuz? Etrafına yine işte yapıştırabileceğimiz yerleri var mı? Dokunmatikse mesela ikonlar yer mi değiştiriyor? Mesela onun üstüne bir şablon yerleştirsek, işte soldan sağa ezberlesek, o ezberleyebileceğimiz bir şey mi? Yani bu aslında çok hani çok ilkel şeylerden söz ediyorum. Yani keşke böyle olmasa ama şimdi herkesin, bunu kaydı özellikle dinleyen herkesin tercihlerinin ne yönde olacağını bilemeyeceğim için en azından bunlara dikkat edebiliriz diye anlatıyorum. Yoksa aslında keşke yani hiç bunları konuşmuyor olsak. Ama eğer bunları konuşmamız icap ediyorsa dikkat edeceğimiz şeylerden bir kısmı bunlar olabilir. Çünkü onun dışında özellikle beyaz eşya alırken yani kör olmanın ne eksisi artısı olsun, avantajı dezavantajı olsun. Yani tek şeyin farkı bu olabilir. Erişilebilir olması.
Herhalde tek
evet yani kullandığımız sırada biz onu uygun bir biçimde istediğimiz o ürünü yaptığı her şeyi biz de komut edebilecek miyiz? Konu bu olmuş oluyor. Onun dışında zaten insanların büyük eşya, beyaz eşya alma stratejisi aşağı yukarı aynı. Yani gidip ilk gördüğü mağazada ilk gördüğü çamaşır makinesi almaz insanlar. Öncesinde yani sizi de böyle yapmamanızı öneririm. Öncesinde işte bir sürü reklam izliyoruz. Bilmem ne aşağı yukarı kafamızda bir şey de beliriyor olacaktır.
Ve kullana kullana da öğreniyoruz işte. Bir kullandıysan ve eskittiysen diyorsan bir dahaki çamaşır makinemi 5 kiloluk değil de 7 kiloluk alacağım bu artık gibisinden oluyor.
Ha, kullanmışsak zaten aslında ne istemediğimizi ya da bundan sonraki ne istediğimizi biliyor oluruz. Yani aşağı yukarı bir fikrimiz olur. Belki aldığımız üründe de istemeyeceğimiz başka bir şey çıkar ama en azından bir fikrimiz olur. Hiç almamışsak diyelim ki ilk defa eve çıkacağız. Diyelim ki ailemizin yanından daha önce hiç alışverişte yapmamıştık böyle bir konuda evleneceğiz. Dolayısıyla ilk defa böyle bir şey alıyoruz. Öyle bir durum için önceden bakmak lazım. Yani işte hem fiyatları nasıl...
Elif özellikle çamaşır evet, makinesi kurutmada, bulaşıkta çok bildiğim kadarıyla boyutlar çok değişmiyor ama buzdolabında, buzdolabını evin neresine koyacaksak o alanı biliyor olmak da çok önemli. Bazen o bizim beğendiğimiz modelle buzdolabını yerleştireceğimiz yer uyumsuz olabiliyor. Ben özellikle ona çok dikkat ederim.
Evet, çok doğru söylüyorsun. Yani buzdolabını yerleştireceğimiz tek yer salonda olduğu için salonda ve buzdolabını yaşamak istememe ihtimalimiz olabilir.
Ama şimdi evler eskisi gibi böyle kocaman kocaman evler değil. Küçük küçük odalar, küçük küçük evler.
Yok, doğru diyorsun yani. Ama buzdolapları da büyük büyük. Yani önceki gibi küçük küçük değil. O yüzden ve genellikle özellikle buzdolabı alırken genellikle buzdolabı için şeyde ve işte diğer beyaz eşyalar için mutfakta yerler olur. O evimiz belliyse o oraya uygun o ölçüleri alıp gitmek mantıklı olabilir. Yani beyaz eşya alırken erişilebilirlik dışında söyleyebilecek bir şey gelmiyor aklıma yani. Ve bunu her zaman internetten bu özellikleri internette araştırarak bulamayabiliyoruz. Çünkü erişilebilirlik şu anda pek çok markanın, firmanın konusu olmadığı için ya da konusu olan ürünler sınırlı olduğu için yani bizim aradığımız özellikleri bulamayabiliriz. Aradığımız özellikleri bulduğumuz ürünün de erişilebilir olup olmadığını ancak gidip dokunup deneyip ya da işte mağaza görevlisine sorarak anlamak ki en mantıklısı dokunmak ve sormak, her ikisini aynı anda yapmak, bu şekilde yapmak mantıklı. Eğer yine de internetten alacaksak da bu sefer de tam tersi, hani market için önce internete bakmıştık, sonra markete gitmiştik, mağazaya gitmiştik. Bu sefer de internetten alacaksak da önce mağazaya gidip bir bakıp ürün nasılmış bir dokunup, daha sonra işte fiyatı daha uygun buluyorsak ya da daha kolay, işte taşıma şeyi zorluğu yok bilmem ne diyorsak, ondan sonra istediğimiz ürünün adını, sanını, işte numarasını, ürün kodunu öğrendikten sonra internetten almak daha mantıklı olabilir.
Evet, kesinlikle. Mağazadan dokunarak,
inceleyerek. Bu konuda aslında şey söyleyebiliriz. Yani beyaz eşya tercih ederken özellikle internete bağlanabilen cihazları tercih ettiğimizde muhakkak ki mobil uygulama üzerinden idare edebildiğini görebiliyoruz. İşte bir Arçelik'in ürünleri olsun ya da Vestel'in ürünleri olsun. Bu arada özellikle İstanbul'da, diğer illerde var mı bilmiyorum ama örneğin Vestel'in şöyle bir uygulaması var. Deneyim alanları var. Cafe Vesto diye. Hem orada bir şeyler içebiliyorsunuz, hem de gidip orada ürünleri bakıp deneyebiliyorsunuz. Böyle bir sosyal ortam oluşturmuşlar. Bu Cafe Vesto'larda şu an bir Beşiktaş'ta vardı galiba. Bir de bir iki yer daha vardı. Onu tam hatırlamıyorum ama Beşiktaş'ta var. Orada deneyip hem orada bu ürünlere teker teker bakma şansınız da var arkadaşlar.
Sarfır hocam, evet, özellikle küçük ev eşyalarında işte sana söylüyor, işte elektrikli süpürge çekim gücü de çok iyi, halını tertemiz yapar, havalandırır, etraf bilmem ne falan, işte saç kurutma makinesidir falan, gücü şöyledir böyledir, ama denemeden anlamazsın. Bu belki, gerçi bazı mağazalar da bunu hani bir fişini takıp teşhir ürünü deneme şansı veriyor, ama yoksa da bunlar da güzel bir alternatif aslında, hem de daha iyi içimize siniyor ne aldığımızı. Daha iyi biliyoruz.
Tabii ki işte hani o şeyi kullanıp almış oluyoruz. Yani aslında ayakkabıyı deneyerek almış oluyoruz gibi bir şey oluyor. Bu iyi bir şey. Aynı zamanda bir de bir kampanya başlatılmıştı daha önce Arçelik'in ev aletlerinin erişilebilir olması ile ilgili. Arçelik'in de o konuda bir girişimi olmuştu sanırım. Bu konuda belki Engin Yılmaz ve
bizim kadarıyla Serp Hoca belki biliyordur da, çamaşır makinesinin bir ya da iki modeli, benim bildiğim kadarıyla bir modelinde sonradan sen işte o modeli seçip alıyorsun, onlar da sonradan o Braille şeyi ne derler
arkadaşlar, Arçelik'in artık var yani internete bağlanan modellerin sayısı artıyor, yaklaşık hani bir seri üründe var, şu an ona bakmam lazım ama Wi-Fi ibaresi olan tüm ürünlerinin mobil uygulamalara erişilebilir olduğu için cihazı da şey yapabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda güzel bir haber vereyim size. Arçelik bir asistan geliştirdi arkadaşlar. Yani bir hoparlör düşünün. Bu Amazon'un Alexa'sı gibi veya işte bir Siri kullanıyoruz örneğin ya da şeyde ya da Google Asistan. Böyle bir cihaz var ve o cihaz sayesinde tüm bu Arçelik ürünlerine internete bağlanabilen tek bir yerden de kontrol edebileceksiniz arkadaşlar. Hatta bunun YouTube'da videosu da paylaşıldı. Şimdi böyle bir ürün grubu da geliyor. Onun da bilgisini vermiş olalım.
Çok ne hoş. Zaten işte bu teknolojinin artık hani hayatımızın bir parçası haline gelmesi, yani kolaylaştırmak ama bizi kolaylaştırmaz
mı? Değil mi? İsteyip talep edip
ya, tabii ki. Olmamız yani kesinlikle. Hep böyle, ama yani bir yandan da aslında işte engelliler için, körler için, şunlar ya da bunlar için değil de salt teknolojinin gelişmesinden faydalanması bile tek başına bizim için bir kolaylık olmuş oluyor. Yani bir yandan da işte düşünsenize, işte telefonunuzdan girip makineyi 30 dereceye ayarlayıp kısa programda yıkamasını söyleyebiliyor olmak, ya da işte ne bileyim böreğinizi 180 dereceden 200 dereceye çıkartmak, kaç dakikadır piştiğini öğrenmek bir şey yani, ya da altını kapatıp üstünü açmak bir şey, şans, bir şu anda hani bizim için kolaylaştırır, şans da değil de çok kolaylaştırıcı bir şey.
Ve bu bizim için değil aslında, yani diğer birçok insanın da işine yarayacaktır. Gören ya da farklı bir farklılığı olan tüm bireylerin de işini kolaylaştıracaktır aslında.
Zaten aslında herhangi bir erişilebilirlik çözümü hiçbir zaman sadece bir gruba yaramaz. İşte atıyorum bir yazının seslendirilmesi aynı zamanda disleksik bir bireye yarayabilir. Aynı zamanda okuma yazması olmayan birine yarayabilir. Aynı zamanda geçici bir süreyle görme sorunu yaşayan birine de yarayabilir. İşte yani bu sadece bir engellilik konusu ya da benim şu anda bir çocuğa yarayabilir. Benim şu anda aklıma gelmeyen herhangi bir başkasına yarayabilir. O yüzden yani bir erişilebilirlik çözümü hiçbir zaman sadece tek bir gruba, tek bir kişiye yönelmez ama yani bu anlayışın da yaygınlaşması sağlamak.
Herkese hitap etmeye çalışmak işin özü. Böyle olursa hayat daha da herkes için daha kolay olacak herhalde. Evet, beyaz eşyayı da aldık mı? Seçtik.
Aldık. Yavaş yavaş herhalde ev düzüyoruz yani.
Evet.
Mobilyaya bakalım. Yani almakla ilgili de işte internetten sipariş edebileceğimizi, mağazaya gidip alabileceğimizi söylemiştik. Onun dışında
başka bir şey. İnternetten zaten Sarper haftaya anlatacak.
İnşallah anlatabilecektir. Çünkü onlar da erişilebilir mi bilmiyorum. O da anlatabilecekleri erişilebilir olan siteler olacaktır. Şimdi mobilya alalım.
Mobilya alalım. Koltuk, masa. Ünite
falan
benzerlerini alalım. Yatak.
Yani yatak falan gibi bir şey almak aslında şey yani gidip üstünde yatıp ya zaten o şeylerin şeyleri var. Nasıl bir yatak arıyorsak öyle bir şey alabiliriz. Koltuk meselesi yine o da şeyimize göre hani bir sürü seçenek var artık hani gidip oturup dokunup almak yine en mantıklısı. Yani önce mağazada bakıp eğer istiyorsak internetten yine de alabiliriz ama doğrudan internetten almamak, gidip oturmak, dokunmak, işte ne bileyim kumaş bilgisini öğrenebiliyoruz işte. Yani mesela çok temizlenebilir kumaşlar, işte çıkarılabilir kılıflar, yıkanabilir kılıflar, işte çizilmeyen şeyler, ahşaplar, boyalar ya da işte çizilse de telafi edilebilen, boyanabilen ahşaplar.
Hafifliği ya da işte rahatlıkla
hafifliği, genişliği, yatak olup olmadığı, içinde bazası, dolabı, çekmecesi olup olmadığı. Bunlar artık kişisel tercihler.
Yastıklıdır, ya işte, yastıksızdır, büyüktür, küçüktür, bilmem nedir.
Ha, işte bunlar tamamen kişisel tercihler. Evinizi nasıl bir ev halinde dizayn etmek istediğinizle ilgili bir konu. Yani şöyle diyebilirsiniz. Ben evimin salonumun sadece oturmaya uygun bir yer olmasını ve böyle ağır bir döşemesi olmasını istiyorum deyip işte daha oymalı, berjer tarzı, işte açılan şey olmayan, spor olmayan şeylerden seçebilirsiniz. Ama işte bir yandan da bunun tam tersi, ya ben zaten eve geliyorum, evde geçirdiğim tek yer salon, hem orada rahat olsun, işte aynı zamanda misafir geldiğinde de işte orada yatsın, ama yetmesin altıda baza olsun, sandık olsun deme şansınız da var. Artık o nasıl bir şey istediğinizle alakalı bir şey. Ama orada söyleyebileceğim mesela koltukların kenar kalınlıkları yani kolçak kalınlıkları kapılarınızdan geçer mi geçmez mi? Biz annemler öyle bir koltuk almışlardı. Kapılardan evet, çok zor geçirmişler. Çok, çok hoşlarına gitmişti ama. Hani,
gidelim koltuklar gelir sonra.
Falan hani onu mesela ona dikkat edebilirsiniz. Ya yani bu da tabii körlükle
vallahi
ilgili
bir konu. Vallahi ben şeye de çok dikkat ediyorum Elifciğim. Koltuğun altına ben çok koltuğu ittirmeden süpürgeye rahatlıkla soksuksuz.
Evet mesela o da bir seçenek olabilir. Yani ayak yüksekliği ne kadar altına süpürge sokabilir miyim?
Rahatlıkla ittirebiliyor muyum?
Şu da bir tercih olabilir yani. Hiç altına hiç süpürge de girmesin hatta görünmesin. Ben onu hiç çekmeyeyim orada kalsın bir kere süpüreyim.
Tabii.
Yani ne istediğimize göre, nasıl bir ev dizayn etmek istediğimize göre Ama işte ne bileyim, çok taşınıyorsak mümkünse ne bir parçalanabilir şeyler almak, ürünler almak mantıklı. Bir de şu belki söylenebilir. Mesela özellikle sehpa gibi, masa gibi, dolap gibi ve bazı mobilyalı koltuklar gibi şeylerin, mobilyaların köşeleri çok fazla sivri olur. Yani özellikle çocuklu ailelere hiç önermem. Yine de insanlar alıyorlar böyle şeyler ama. Yani şeye çok, mesela çok dikkatli olacağımızdan emin değilsek. Çünkü bu evinizde rahat etmek istersiniz. İşte hani sürekli elim ayağımı nereye koydum ettim diye düşünmemek istersiniz. İsteyebilirsiniz. O yüzden köşeleri çok sivri, sert yüzeyli işte ahşaplar ya da işte metal mi cam mı artık her neyse. Bazıları gerçekten çok sivri oluyor ve şeyler tercih etmeyebilirsiniz. Evet, kablo bir güzellik demeyelim de. Hele de çocuk planlıyorsanız mesela, yani çocuk yapmayı düşünüyorsanız ya da çok küçük yaşta çocuğunuz zaten varsa böyle bir şeyi tercih etmeyebilirsiniz. Ya da tercih ettiyseniz de o köşeler için bir çözüm arayabilirsiniz. İşte yumuşatıcı köşe bantlar falan.
Bir şeyler, değil mi?
Öyle bir şeyler
ekstra şey yapabilirsiniz. Daha güzel olabilir. Koyuyorsanız tabii sorun değil de, ama bu tür riskleri olduğunu bilmekte fayda ver herhalde. Bir de bir şey derler, benim hiç sevmediğim bir şeydir. Genelde tavsiye edilir diye, hani görme engelliler işte daha açık renkli şeyleri kullanmasalar, hani kirlendiğinde falan filan.
Ama artık onun da başka türlü çözümleri var. Yani kolay silinebilir, temizlenebilir, leke tutmaz.
Tabii, tabii.
Şeyler var, kumar var. Onlar aslında açık renk meselesi, bence o da körlük.
Yani,
sizin temizlik alışkanlıklarınızla ilgili bir şey. Yani, elinde sürekli bezle dolaşan, habire orayı burayı silen ve bundan rahatsızlık duymayan, mutluluk duyan bir körseniz zaten yani istediğin giyi alabilirsiniz. Zaten sürekli temizliyorsunuz demektir. Yani orası leke olsun olmasın, bazı insanlar
böyle.
Ya da böyle.
Temiz tutma ama, konusunda bir sürü fikir üretmiştir ona göre.
Ama işte arkadaş, ben zaten eve geliyorum. İşte hani onunla da temizlikle uğraşmak istemiyorum. Çünkü hani ne yaparsanız yapın, üzerinde sadece oturarak da bir süre sonra onlar kirlenecek ve hani rengi değişmeye başlayacak. İşte dışarıdan pencereye açacaksınız, tozlanacak. Ya ben onunla çok uğraşmak istemiyorum diyorsanız,
koltuklarınızı
temizlenebilmek ya da rengin evet yani çok leke göstermeyen renk ya da örtü, bunlar tercih olabilir. Bu da yine kişilikle ilgili bir şey. Yani o şeyi
kullanımla, yani körlükle değil mi?
Evet. Benim annem yıllarca kir göstermeyen renklerde şeyler aldı. Ya ben zaten çalışıyorum, bir de çocuklarla uğraşamam. Hani döksünler etsinler, bir ben onunla uğraşmayayım diye düşünüp böyle bir tercihi olurdu yani. Şimdi daha işte hani biz büyüdük, işte o tek başına, işte yani onlar yalnız yaşayarak çözerim diyor. İşte artık şey yapmıyor, daha açık renkli şeyler alıyor. Biz çocukken almıyordu.
Yaşam koşulları, yaşam şartları.
Tabii işte yani öyle bir şey tercihiniz olabilir ama mesela işte leke tutmaması, kolay temizlenmesi. Çünkü çok dikkatli olabilirsiniz. Ama illaki evinize gelen bir misafir olabilir. Ya da kaza bu yani. İşte ufacık bir sallantı olabilir, deprem olabilir, bir şey. Bazı apartmanlar dışarıdan araba geçince titriyor. O sırada bir şey dökülmüş olabilir. O yüzden hani kolay temizlenmesi, leke tutmaması bir kriter olabilir. Çünkü kör olduğumuzda o şeyi istediğimiz bilme ihtimali belki hani olabilir.
Yani şimdi de zaten
bu bir kriter olabilir.
Hakikaten gidip sorduğumuzda halılarda da koltuklarda da birçoğunda bir ıslak mendille bile rahatlıkla lekelerin çıktığını artık biliyoruz, kullanıyoruz bu tür şeyleri.
Temizlik masasının beklenmeyebilme devir, bir de sadece o da değil, artık devir her şey daha yapılabildiği, yapılmak üzere üretildiği, bunun için tasarlandığı, bunun için kafa yorulduğu bir devire doğru gidiyor. O yüzden yani yakında herhalde bütün kumaşlar kolay temizlenebilir, leke tutmaz, yok mikro bilmem ne teknolojili falan gibi şeylerden oluşacaktır. Şimdi de çoğu da böyle, bunu sormak bir fikir olabilir.
Yani ne seviyorsanız onu alabilirsiniz. Körsünüz diye açık renkler kullanmayın diye bir şey kesinlikle yok.
Ya tek şu, yani hem körüm hem açık renk kullanıyorum, hem tembelim onunla uğraşmam, hem de çok yerim temizlikçi tutmam diyorsanız o zaman lekeli bir yerde oturmayı göze almış olmayı, ya bunu kabul etmek de bir tercih yani. Evet. Ama bunu bilmek gerekir. Açık renkler lekeyi yani gösterir. Yani bu
yüzden beklememek lazım bu durumda.
Evet ya, açık renkler lekeyi gösterir. Bunu bildikten sonra artık ne yapacağı insanın kendi tercihine kalmış bir şey.
Evet. Peki eşyamızı da aldık. Eşyamızla ilgili şöyle düşünüyorum da eksik olan bir şey herhalde. Yok değil mi?
Var mı ekleme yapmak istediği bir şey ya da sorusu olan? Saat de geç olduğuna göre herkes uyudu galiba Nurşen.
Bu da bir ihtimal tabii.
Dinliyoruz
olur mu? Evet, uyumayanlar var. Bu iyi bir kontrol yöntemi oldu.
Evet, sormak istediğiniz son olarak dedik bir şeyler var mı ya da eklemek istediğiniz.
Ben bir de bir şeye daha değinmek istiyordum. Evet. Bunu seninle konuşmamıştık. Ev almaktan bahsedildim.
Aa, evet, aslında şeyin en başına bir aklıma geldi, sonra unuttum. Evet, evimizi alalım.
Çok kısa bahsedeyim. Aslında ev almak çok daha uzun araştırılması gereken bir şey ama. Ev alırken nelere dikkat ediyoruz? Nelere dikkat etsek olur? Yani tabii eğer oturacaksak, yani oturmayacaksak tabii kira getirisi, işte şey...
Ticari kısmı değil mi işin?
Ticari kısmı artık o şeyine göre, ilgi alanımıza göre değişir ama. Oturacaksak mesela evin izolasyonuna önem verebiliriz. Tabii ki her şeyden önce aslında depreme dayanıklılığı ile ilgili sormamız gerekiyor. Bu bizim alışkanlık haline getirmediğimiz bir şey ülke olarak. Ama biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Çok ciddi fay hatları var. O yüzden oturduğumuz evin şeyi, dayanıklılığı, depreme dayanıklılığı ve nasıl bir zeminde bulunduğu önemli bir şey. Buna önem vermemiz yerinde olur. Çünkü gerçekten hayati bir mesele olabilir evin depreme dayanıklılığı. Olabilir değil, hayati bir mesele.
Eğer krediyle alıyorsak da zaten banka bunları araştırıyor. Çok da güzel oluyor, bizim yerimize sorguluyor.
Evet, ama yine de ona, o işe de çok güvenmeyebiliriz. Yani bir şeyi yasalara uygun hale getirmek çok zor değil. Ama o şey yasalara uygun halde olduğu durumda da güvenilir olmayabilir.
Peki bu biraz nasıl öğreniriz? Depreme uygun mu değil mi? O evi şeye de bilmiyoruz. Hani belki kılıfına yani ne derler, bir şekilde almıştır o evrağı dedik.
Şeyi çok öğrenemeyebiliriz galiba. Yani onun testleri var, yaptırılabiliyor. Onun için para vermemiz lazım. Onun için orada oturuyor olmamız lazım falan. Ama en azından bulunduğu bölgenin zemini konusunda araştırma yapabiliriz. Hem bunu internetten bulabiliriz. İşte hani o bulunduğu bölge kayalık mıdır, işte bataklık mıdır, doldurma bir mekan mıdır bilmem ne. Bu konuda bir bilgiyi internetten ve çevremizdeki insanlardan ya da işte o bölgede oturan insanlardan edinmemiz mümkün.
Şeyler de güzel, doğru bilgiye ulaşabiliriz. İnşaat teknikerleri, inşaat mühendisleri zaten biliyor da, o tarz tanıdığımız biri varsa da ablam mesela.
Onlar zaten biliyorlar. Yani inşaat mühendisi biri bir binanın aşağı yukarı uygun yapılıp yapılmadığı konusunda da fikir verebiliyor.
Yani gelip ama şöyle evi bir yesse.
Tabii yani işte sütun kolon kalınlıkları falan, işte baktıkları zaman o şeyin, malzemenin kalitesinden falan da anlayabiliyorlar yani. O yüzden hepimizin öyle bir tanıdığı yani, keşke olsa.
Evet, evet.
Keşke hepimiz bir ev alabiliyor olsak bir yandan.
O da.
Yeni binalarda arkadaşlar zaten hani Allah korusun ama hani şu derece depreme dayanıklı diye mutlaka bilgisi veriliyor. Yani hani markalı konutlardan bahsediyorum. Emlak konut vesaire gibi. Bunların hepsinde şu anda hani şu derece şey
depreme dayanıklı diye.
Evet. Yani ben mesela emlak konut sitelerinden birindeyim. Ondan sonra yani yeni bir yapılanma burası. Ondan sonra yani bizimkiler için 8 derece şeyi veriyor. Yani de emlak konut Türkiye'de bir marka olduğu için hakikaten. Ama tabii ben gözüm gördüğünde o 99 depremindeki bölgelere gitmiştim yardım amaçlı o dönemde. Ve hakikaten far hattının geçtiği yerdeyse eviniz, yan yana iki binadan birinin dümdüz olup diğerinin dimdik ayakta durduğu yerler var. Hakikaten deprem bambaşka bir şey yani. Sadece binanızla ilgili değil. O fay hattının geçtiği yer bambaşka bir durum. Ortadan ikiye bölüyor bütün bir yeri. Ve binanız onun üstünde bir şekilde oturmuşsa yani orada 8'i 10'u falan bence çok bir şey değil. Artık asfaltın yok olduğu bir noktada çatır çatır ortadan ikiye ayrılıyor bina yani. Ama tabii bu istatistiksel olarak çok düşük bir oran.
Ondan en azından sonra biz elimizden geleni.
Bir de yani aynen evet öyle. Şimdi her şeyi kestiremeyebiliriz ama yani işte eşeği sağlam kazığa bağlamak. Ya bu bizim gündemimizde olan bir şey olması
çok
iyi
haklısın.
Olur. Sormuş olmaktansa öğrenmiş olmak ve dayanıklı olduğunu bilmek de bir yani en azından bu bilgiyi almış olmak da bir gündem. O yüzden eyvallah bunu sormak iyi olur.
Çok önemli.
Bunun dışında nelere dikkat ediyorsun, ederiz, etmeliyiz ya da ev alırken?
Evet, aldığım 8 evden 7'sinde dikkat ettim.
Evet. Birinde şöyle aldım, neyse. Olmadı. Bir dahaki deneyimde böyle yaptım.
Mesela işte ısı yalıtımı nasıl, bu da önemli bir konu. Çünkü hem gerçekten ısınabilmemiz için hem de ısınmak için harcadığımız olacağını belirlemek için ısı yalıtımı önemli bir konu.
Camların çift cam olması çok önemli.
Evet, çift cam olması dışı yani daha önemli. Önceden yoktuysa bile işte binaya ekstra bir izolasyon uygulanmış mı, işte ona mantolama mı diyorlar, ne diyorlar, öyle bir şeyler.
İç ve dış mantolama olarak iki çeşit o. Ondan sonra bir dış mantolama var. Mevcut binanıza mesela yapılanlar genelde dış mantolama oluyor. Bir de iç mantolama var. Yani hem içteki mantolama evin içindeki ısının dışarı gitmesini engellerken dış mantolama da dışarıdaki soğumayı engelliyor. Dolayısıyla hani iç ve dış mantolama olarak iki çeşittir. İkisinin de olması bir ev için çok önemlidir.
Bazı evlerde ses yalıtımı falan da değil mi oluyor yani? Artık evler çok bitişik olduğu için yan taraftaki çocuğun benim Eren'e yatırırken mesela bizim evde yok, o sanki yanındaymış gibi açıp müzik dinlediğini ister istemez sen de burada duyup rahatsız olduğun olay. Buna çok bir şey yapamazsın.
Ses yalıtımı evet önemli ama bu genellikle çok evet. Az dikkat edilen bir şey maalesef. Ama tabii bu dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi olabilir. Ne diyecektim? Ha, ulaşım, şey diyor. İşte mesela ısı yalıtımı için aynı zamanda şey de diyebiliriz ya. Ben Antalya'da oturuyorum. Biz zaten burada çok kış geçirmiyoruz diyebilirsiniz ama o zaman da yazın ısınması, evdeki serinliğin korunması ve dışarıdaki sıcaklığın içeri girmemesi de önem kazanacaktır. O yüzden ısı yalıtımını sadece soğuk dışarının soğuğu olarak değil de dışarının havası ile evin havasının birbirinden ayrılabilmesi olarak, ısısının birbirinden ayrılabilmesi olarak düşünmek iyi hatırlatmak istedim.
Evet, bu önemli.
Hep ben de öyle kullandığımı fark ettim. Hakan Bey böyle soğuk diye kullanırken ben de öyle kullandığımı fark ettim. O yüzden böyle bir açıklama gereği duydum.
Öyle genelde de öyle de bilinir ama hakikaten mantolama deyince hemen aklımıza soğuktan korunma gelir hakikaten.
Yani şey tabii ki ulaşım eğer orada yaşayacaksak yani toplu taşımaya yakın olması önemli. Aynı zamanda da ana caddeleri bir parça da uzak olması da önemli olabilir. Yani evet ses yalıtımı iyi yapılmış olabilir. Çift camlar genellikle sesi dışarıda bırakır ama. Ya tabii çok ideal şeylerden bahsediyoruz ama hani bunlar akılda tutulabilecek bir şeyler olabilir.
Ama en azından şu olabiliyor. Ev alacağım ama acaba nereye dikkat etmeliyim ki diye düşünüyorsak aklımıza gelecek, düşünecek, seçecek.
Evet. Caddelere uzaklık neden önemli? Sadece ses için değil, aynı zamanda toz olması ve is olması için de önemli. Yani dolayısıyla işte dışarının isi tozu bizim evimiz içinin boyasına ve eşyalarının yıpranmasına da neden olabilen bir şey aynı zamanda. O yüzden bu da bir belirleyici olabilir. Çok fazla arabanın geçtiği bir yerde çok fazla egzoz dumanı olacaktır. Ve bu da pencerenizi açtığımız andan itibaren hatta açmasak bile illaki o boşluklardan isin, tozun, dumanın evimize sızma ihtimalini de artıracaktır. O yüzden bir tık belki uzakta olmak tercih konusu olabilir. Olmaya da bilir.
Bir de hani doğalgazın artık çok ciddi bir maliyet içerdiği bir dönemde evin radyatör sisteminin tek tek her radyatöre kumanda edebilir olması lazım. Yani radyatörünüzü şimdi insanlarda şöyle bir şey olabiliyor. Radyatörü işte ben vanasından kapatırsam zannediyor ki ekonomi yapıyor ama öyle değil. Mühim olan o radyatöre kadar olan kısma suyun gelmemesi. Yani odanızdaki elektriğin bir odaya girdiğinizde bir odanın elektriğini açıp kapama gibi düşünün bunu. Her bir radyatöre tek tek hakim olabilmeniz lazım. Bu da önemli bir şey maliyet açısından baktığınızda. Evet eve girerken belki biraz fazla ödeme yapabilirsiniz ama yıllar içerisinde hakikaten ısınırken her bir radyatöre tek tek elektrik düğmesi gibi açıp kapama özelliğini verebilmeniz sizi hakikaten önümüzdeki yıllarda çok rahatlatacaktır.
Evet bu da önemli. Ben, mesela ben bu konuda herhangi bir fikir sahibi değildim.
Ben de bilmiyorum. Ama ilk kez öğrendim.
Evet yani enerji tasarrufu önemli bir şey.
Merkezi ısıtmanın olup olmadığını belki sormak, öğrenmek değil mi?
Kombinim olabilir. Yani evde bir ısıtma sistemi olduğu olup olması önemli olabilir. Ve merkezi ısıtma tabii daha şey olabilir. Tercih konusu. Ya da değişebilir aslında. Bu da hani merkezi olmamasını tercih eden insanlar da olabilir ama merkezi ısıtmanın şöyle bir avantajı olur. Apartman tümüyle ısınacağı için evinizi yani ısınmak için harcadığınız enerji azalacaktır. O yüzden bu da önemli olabilir.
Şöyle bir dezavantajı olabiliyor. Elif onu belirtmek isterim. Örneğin seyahate giden bir insansan evinde olmadığın zamanlarda da genel bir ısıtma sisteminin
ısısı ve onu ödemek bir şey olabilir.
Yapmak durumunda kalabiliyorsun. O yüzden hani bireysel ısınma dediğim gibi evin içinde tek tek radyatörlerine bile hakim olabildiğin bir ısınma sistemi hakikaten ekonomik olarak seni rahatlatabiliyor ileriki zamanlarda.
Evet ama mesela işte çok seyahat etmiyorsun. Tercih nedeni ama küçük çocuklarınız yani, varsa yani işte bunları belirtmiş hani olmak için söylüyorum. Onların mesela bir
şey olabiliyor ya gece 11'den sonra mesela kapatabiliyor bazı şeyler.
Ondan falan yani
sende bunları küçük çocuk varsa işte 10-16 derecenin altına düşmediği sürece yakmıyor falan. Hani bu tip şeyler o zaman ufak çocuğu olan işte hastası önem olan kazanmış insan için falan oluyor, sıkıntı evet yaratabiliyor. Evet.
Yani ama o yüzden
haklısın. Tercih nedeni tabii. Yani
ya işte ben de o yüzden bunu belirtmek istedim. Yani hayatımızı nasıl çizdiğimiz, neye ihtiyacımız olduğunu en azından ısınmayla ilgili biliyorsak ona uygun bir şeyi tercih edebiliriz. Yani merkezi ısıtmanın da avantajları ve dezavantajları varken bireysel ısınmanın da daireyi ısıtıp ona ne deniyordu ya? İyice dikkatimi kaybettim. Ya.
Bireysele yani, mi?
Kombi. Bireysel yani kombi. İşte evi sadece bir evi daireleri ayrı ayrı merkezi değilse ısıtma sistemi. Bunun da avantajları dezavantajları var. sıfır bir ev almıyorsak sonuçta hepimizin bunlar ideal olanları yani işte ısınmalı, izolasyonlu, işte toplu taşımaya yakın falan. İyi de yani ben ev alacağım, o kadar da param yok ama bir evimde olsun istiyorum. Bu da bir tercih. Daha önce oturulmuş işte eski bir ev alacaksak mesela şeye dikkat edebiliriz. Yukarıdan veya duvarın herhangi bir yerinden bir sızıntı var mı? Tesisat düzgün mü? Sızıntı evin tamamen şeyini değiştirebilir. Onu orada ciddi bir tadilat yapmanız, bütün eve sirayet eden bir rutubet olması olası olabilir. O yüzden evde bir evin herhangi bir yerinde rutubet var mı? Bir yerinde akıntı var mı? Bu önemli bir şey olabilir. Yine buyurun.
Ara kat.
Onu diyecektim ben de.
Ara, çünkü alt kat toprağı ısıtıyorsun. Toprak ister istemez yazın sıcak, kışın soğuk. Üst kat çatı katı akıntısı vesairesi ve yine izolasyon problemin varsa ısınma şeyi. Mümkün olduğunca ara kat alırsanız alttaki de yakıyorsa, üstteki de yakıyorsa arkadaşlar.
Yaşadınız.
İster istemez hani o Birleşmiş Milletler'in 21 derece ısı sıcaklığını evinizin içinde oluşturmanız çok rahat koşullarda olabiliyor. Hele bir de işte izolasyonunuz falan filan varsa hakikaten ara kat olması bence önemli.
Onu ben de diyecektim. Bir de şey aslında mesela şey de önemli. Alt katınız eğer bir mağaza, bir dükkan bir olarak planlanmışsa mesela bunun ne olarak kullanıldığı ki ne olarak kullanıldığının da bir önemi yok. Altın dükkanı olması, bir mağaza olması daha geniş ve boş bir alan olması anlamına gelir. Her ne kadar ısıtılacaksa da oralarda genellikle elektrikle ve mağazanın açık olduğu dönemlerde ısıtılır. Ve ısınmadığı zaman aşağıda buz gibi bir alan var ya da işte çok sıcak bir alan olacaktır. O da tercih konusu olmayabilir. Ama sonuçta bunlar işte hani dediğimiz gibi dikkat edilebilecek hususlar ama elinizdeki bütçeniz ve kaynaklarınız ve işte alabileceğiniz yerlerin uyumu da başka
tercih,
bir şey.
Tabii tercih.
Ya da zorunluluk fark etmez. Yani bunlar dikkat edilebilecek şeyler. Yani önemli şeyler.
Nelere baksak iyi olur diyeceğim.
Mesela işte apartmanın şöyle bir şeyi var mı? Asansörü var mı? Bu önemli bir konu olabilir. Şu anda belki sorun yaşamıyor olabilirsiniz. Merdiven çıkarım ben diye olabilirsiniz. Ama mesela yakın zamanda Enginler sanırım çıkmışlar şu anda burada değiller ama Engin'in ayağı kırıldı ve dizini bükemeyecek bir şekilde şey yaptı. Geçici bir süreyle oldu. Büyük ihtimalle sorunu çözdü ama Enginlerin evinde asansör olmadığı gibi merdivenleri hem dönemeçli hem de çok dik bazı yerlerde. Ve bu onun için ciddi bir sorun oldu inip çıkması. Evet belki 1,5 ay için sorununuzu çözebilirsiniz ama hani geleceğin ne göstereceğini bilemeyebiliriz. O yüzden işte asansörlü olup olmadığı, merdivenlerin ne kadar düzgün olup olmadığı da bir araştırma konusu olabilir. Başka aklıma gelen ya tabii ki işte aydınlık olsun, karanlık odası olmasın,
kapıcısı olsun işte, falan.
Apartman görevlisi olması bir konu olabilir. İşte
güney
evin
cephesi mümkün olur.
Güney cephesi yani dolayısıyla güneş alması önemli olabilir. Evin kat cephesi olduğu önemli olabilir. Yani işte şey 3 cephesi mi var, işte 2 cephesi mi var? 3 cephe çok ısınmayı da zorlaştıran bir şey olabilir ama aynı zamanda iç açıcı da olabilir.
Evet.
İşte ne bileyim, bahçesi var mı? Bu bir site içinde mi? Sitenin güvenliği var mı? Havuzu var mı? Bunların her biri başka bir tercih konusu olabilir. Bunu benim söyleme zaten gerek yok ama işte mesela ya şeyi de benim rutubeti, bunların hiçbirini bizim söylememiz gerekmiyordu ama yani bir akla koymak için bir şey olsun diye bunları da söylüyorum. Diğerleri zaten aslında herkesin aklına gelebilecek şeyler.
Şöyle ki çünkü
rutubet çoğu kez kendini kokuyla da belirtmeyebilir. Mesela orada bir koyu renk olarak da gösterebilir. Ona bakmak, öğrenmek iyi olur. Ya bu körlükle ilgili erişemediğimiz bir konu olabilir. Rutubet genellikle kokar kapalı yerde ama kokmayacak durumda da olabilir. Sadece o rengi görüyor olmanız işte ve erişemeyeceğimiz tavanda mesela kabarmış bir tavan olabilir. O yüzden onu sormak yerinde olabilir.
Ve eşyalarımızı taşımadan bunları keşfedip önlem almak da çok daha rahat ve pratik olacak. O yüzden herhalde en baştan söylüyoruz, değil mi?
Bir de eğer sıfır eve taşınmıyorsanız bence apartmandaki almak istediğiniz dairenin yan ve üst alt varsa komşularıyla hani genel bir apartmanın şeyini konuşmak, sıkıntısı var mı yok mu? Bir de onların dışında apartmana en yakın bir bakkalla falan konuşmak çok şey olabilir. Faydalı bilgiler verebilir
size. Çok yerinde, evet. Yani mesela ev alma, komşu al denir. İşte ev alacaksınız ama çok ciddi sıkıntılı bir komşunuz da olabilir. Bir. İkincisi, sürekli sorun çıkaran bir çatınız olabilir. İşte evin su basmanı, işte bodrumunda su birikiyor olabilir. Bu da daha sonra o apartmana daha çok yatırım yapmanız, daha çok para harcamanız anlamına gelebilir. İşte ne bileyim, bir sürü bir şey. Ya da işte ev sahibi olduğu halde işte polisin sürekli gelip gittiği bir apartman olabilir, ev sahipleri olabilir. Ya bunları tercih etmiyor olabilirsiniz. O yüzden bunları bilmek için Hakan Bey'in söylediği, o yüzden teşekkür ederim, çok mantıklı olur. Ya da benim şu anda aklıma gelmeyen başka pek çok şeyi bu şekilde öğrenebilirsiniz. O evet, zaman evet. Elif, yani alışverişle ilgili benim yordun. Söyleyecek başka bir şeyim var mı bilmiyorum. Yani çok etkili şeyler olmuyor ama yani kör olarak tek başımıza alışveriş yapmak her konuda, yani ev alırken de işte peynir alırken de mümkün. Bu konuda bazen danışmamız gerekebilir ama bu da körlükle ilgili değil. Aldığımız şeyin türüne göre bir şeyleri danışmamızda da bir sakınca yok. Ama yeter ki biz bir şey almak için, alışveriş yapmak için yanımızda bir gören olması gerektiğini düşünmeyelim. Bunu düşünmediğimiz andan itibaren zaten çözümlerimizi aşağı yukarı kendimiz bulacağızdır. Yani bizim burada konuşmadığımız, anlatmayı atladığımız ya da belki hiç keşfetmediğimiz bir yöntemi de siz bulabilirsiniz. O yüzden yani... Bu iş bu denemekten geçiyor, yapmaktan geçiyor. Yani biz yapıyoruz. Böyle çok ölümcül, korkunç şeyler giymiyoruz, yemiyoruz. Yani kaldı ki hani benim ev arkadaşım görüyor. Bir kıyafet alışverişine gittiğimiz zaman, "Aa Gülcan, bu sana göre," dediğimde, "Aa kadın, ben onu görmemiştim, ne güzel bir şeymiş," dediği ya da tam tersi, "Aman ne biçim bir şey, rengi çok kötü," dediği oluyor. Ha, modeli iyiymiş ama işte rengi çok güzel dediği oluyor. Yani bu ve herkesin birbiriyle böyle ilişkileri olabiliyor. Bu alışveriş bir körlüğün engel olduğu bir konu hiçbir zaman değildir. Bunu anlatmak için 2,5 saat konuşmamız gerekmiyordu ama konuştuk. İyi oldu ama bir sürü şey paylaşmış olduk.
Konuşmamız gerekiyordu ki çünkü enine boyuna tartışıp birlikte akıl yürüterek çözümleri, daha neler olabilir diye konuşarak yaptık. O yüzden yani bence gayet dolu ve verimli bir program oldu.
Son bir nokta daha belirtmek isterim arkadaşlar ev konusunda. O da şu: alacağınız evin mutlaka hisse tapulumu kat mülkiyeti mi olduğuna bir bakmak gerekir. İkincisi de doğalgaz, elektrik ve su tesisatları ve borçlarına bir baktırmakta fayda olabilir.
Ah, çok önemli bir şey söylediniz. Gerçekten bu önemli bir konu.
İskan olup olmadığını da herhalde öğrenmek faydalı olacak artık yeni.
Hani o tapuda dedim ya, hani hisse tapu mu, kat mülkiyeti mi? O orada çıkıyor zaten. Orada çok büyük problemler çıkıyor çünkü daha sonra. Hani çünkü Türkiye'de maalesef bu yapılaşma çok bilindik yerlerde bile bazen apartman gecekonduların oluşmasına neden oldu. O nedenle o kat mülkiyeti olup olmaması çok çok önemli. Elif, kestim galiba, özür dilerim, pardon.
Yo, hayır, çok iyi oldu, teşekkür ederim, yani çok memnun oldum. Bu da benim aklıma gelmeyebilecek bir şeydi, katkıydı, o yüzden çok teşekkür ederim.
O halde artık son olarak...
Uyuyalım artık.
Elif, senin ekleyecek bir şeyin varsa son olarak onu da alalım.
Herkese teşekkür etmek dışında mı?
Evet, var mı?
O zaman herkese teşekkür etmek dışında ekleyeceğim bir şey yok. Beni dinlediğiniz
için sağlık, güzel bir program.
Evet, evet,
biz yine saati 11:20 yaptık galiba.
Rekorumuzu kırdık.
Hayırlı öyle olsun.
Elif, ağzına emeğine sağlık. Kaydı daha durdurmadım. Evet. Çok güzel, keyifli, dinleyenler için de çok verimli bilgiler olduğunu düşündüğümüz bir program oldu. Konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar, sizlere de programımıza katıldığınız ve katkı sunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya Sarper Arıkan'la bu sefer alışverişin online kısmını bakacağız. Online'da bakalım neler konuşup neler öğreneceğiz ve ne gibi katkılarda bulunmamız gerekecek. Haftaya haftanın konusunda yine karşınızda olmayı diliyoruz. Biz burada olacağız, sizi bekleyeceğiz.